Herkese merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Bugün gizlilik raporunun yeni bölümünde karşınızdayım. Bayağıdır yayın yapmıyorduk. Hatta artık videolarımı da stok çektiğim için uzun zamandır kendimi kamera karşısına geçmiyormuş gibi hissediyorum. Ki öyle de baktığınızda. dolayısıyla her zaman böyle bir yayın açarken içimde hafif de olsa bir korku oluyor. Yine şöyle haberlere bakacak olursak veri ihlalleri haberlerimiz var. Şirket haberleri daha sonrasında ki şirket haberlerinde yine Facebook'un Metaverse'ünü ve aynı zamanda tabii şirket adlarının Meta olarak değişmesini de konuşacağız. Yine veri ihlallerinde büyük bir veri ihlali oldu biliyorsunuz Twitch. Twitch'in kaynak kodu herkese açık oldu bir anda. Beklenmedik bir veri ihlaliydi. Twitch'in veri ihlalini konuşuyor olacağız. Daha sonrasında siyasi haberlerimiz var. Biraz daha az. Daha sonrasında özgür yazılım ve açık kaynak haberlerimiz. En sonunda da diğer bu kategorilere uymayan haberleri konuşuyor olacağız sizlerle birlikte. İsterseniz başlayalım. İlk haberimiz, ilk veri ihlali haberimiz. Hackerlar Coinbase'in iki faktörlü doğrulamasını geçmişler ve bazı müşterilerin paralarını çalmışlar. Bu yalnız iki faktörlü doğrulama Coinbase SMS olarak kullanıyormuş. Bu arada Türkiye'de TR'de Coinbase çok kullanılmıyor zannedersem. Amerika'da kullanılıyor diye biliyorum ama çok yanlış da biliyor olabilirim, emin değilim. Bu SMS faktörlü SMS bazlı iki faktörlü doğrulamalar zaten bugüne kadar biliyorsunuz hep işte kullanmayın deniliyordu. Çünkü belli başlı açıkları var. Hem yani saldırı alanları geniş baktığınızda. Çünkü burada işin içine bir de sizin operatörünüz giriyor. Ya yani Türk Telekom, Vodafone neyse onların kullandığı sistemler falan giriyor ve SMS zaten normal şartlar altında da şifrelenen bir protokol değil. Yani SMS şifrelenmiyor SMS mesajlarınız. Dolayısıyla genel anlamda problemli bir sistem baktığınızda Coinbase'in de bu SMS olayı çözülmüş. Şu an değiştirmişler. Bazı müşteriler de paralarını kaybetmiş ama o paraların yerini koymuşlar. Galiba Coinbase ödemiş müşterilerine, doğal olarak ödemek zorundalar baktığınızda. Evet, bu da böyle. Yani mümkünse bu haberden şunu söyleyebilirim. SMS, bu iki faktörlü doğrulama kısmında SMS kullanmamayı tercih edin. Mesela Google'da da var. Ben Google'da kendi adıma kendi uygulamamı kullanıyorum. İşte Aegis kullanıyorum. Yani uygulama kullanıyorum. SMS bazlı kullanmamaya çalışıyorum. Size de onu yapmanızı tavsiye ederim. Bekir Efe gelmiş, hoş geldin. Enes gelmiş, hoş geldin. Bir sonraki haberimiz ise yine çok konuşulan Twitch'in bütün kaynak kodunun sızması oldu. Burada hatta sevdiğiniz yayıncıların ne kadar kazandığını da gördünüz. Tabii çok şaşıranlar olmuş. Ki ben de şaşırdım. Bu arada yani doğal olarak bakıyoruz ve ben de şaşırdım. Twitch'te güzel paralar dönüyormuş efendim. Ama onun dışında tabii ki kaynak kodları, bütün kaynak kodu açığa çıktı bir anda. Ve tabii ki bu sorun baktığınızda, yani siz kapalı kaynaklı bir projede çalışıyorsanız en büyük rahatlık aslında şu oluyor. Biliyor yani kimsenin kaynak koduna bakmadığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha rahat olabiliyorsunuz. Yani bir şeyler, özellikler eklerken güvenlik açısından bir tık daha rahat oluyorsunuz. Kaynak kodu herkese açık olmadığı için. Ve tabii ki düşünün, Twitch gibi bir platform yıllardır geliştiriliyor ve bir anda bu kaynak kodunun bu şekilde çıkması çok çok büyük sorun. Çünkü insanlar açıkları çok daha rahat bulabiliyor ki bu normal şartlar altında tabii ki açık kaynaklı bir proje olsa her güncelleme aldığında işte yeni güvenlik açıklarını da kapata kapata gidiyor diyelim. Twitch'te böyle bir şey yok. Doğal olarak siz o kapalı kaynaklığın rahatlığıyla ilerliyorsunuz bir anda. Ve evet, zaten bu süreç içerisinde de Twitch'in kaynak kodu açığa çıktığı süre içerisinde de işte Twitch TV içerisinde belli başlı problemler oldu. Belki görmüşsünüzdür. İşte oyunların arka plan resimlerine falan Jeff Bezos'un komik resimlerini falan koydular. Belki görmüşsünüzdür. Ve tabii hala belki şu an bir açık keşfedilmiştir. Belki birileri tarafından kullanılıyordur. Bilinmiyor tabii doğal olarak. Sıkıntılı. İşte bir anda bu şekilde açık kaynak olması da açık kaynak değil de hala yani daha doğrusu kaynak kodunun bu şekilde açığa çıkması sıkıntılı Twitch açısından. Purple ben acayip şaşırmıştım demiş. Evet, ben de şaşırdım yani. Biraz beklediğim tahmin ettiğimin de üstündeydi kendi adıma. Çünkü oradaki yani kazandıkları ücret sadece işte Twitch içerisinde olan sponsorluk falan da daha dahil değil ya. O biraz şaşırtıyor tabii insanı. Ve evet, Twitch bu süreç içerisinde bana da bu noktada mail geldi. Benim de bir Twitch hesabım var ama aktif olarak kullanmıyorum. Twitch anahtarları, yayın anahtarlarını değiştirmiş. Ama yayın anahtarlarının çalındığıyla alakalı bir şey yok ya da hesap çalınmasıyla alakalı da bir şey yok ama yine de güvenlik önlemi olarak değiştirmişler. Moderatör rehberi falan da sızmış. Evet, moderatör rehberi de sızmış. O da biraz incelediğinizde komik, bazı yerleri komik moderatör rehberinin Yusuf selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Gezer, teşekkür ederim. Gitcomit'le ne kadar sızdırılmış galiba. Evet ya, yani Twitch'in ilk, ya Amazon'u satın almasından öncesine kadar bile sızdırılmış. Bugün Nitro aldım. Discord bana Xbox Game Pass gönder demişsiniz. İyi oyunlar. Evet. Bir diğer veri ihlaline geliyoruz. Yine Facebook'un 1,5 milyar kullanıcısının verileri sızmış. Ama bu direkt sızıntı değil. Geçen aylarda konuştuğumuz LinkedIn'de olduğu gibi datalar scrape edilmiş. Yani herkese açık verilerin scrape edilmesinden bahsediyoruz burada. Yine de 1,5 milyar veri, herkese açık veri bu şekilde toplu olarak elinizde bulundurmak çok fazla, yine çok fazla veriye tekabül ediyor. Ve yine bu veriler de satışa çıkmış. Kullanmayın. Kullanmayın Facebook ve Facebook ürünlerini. Bir diğer olay ise, bu biraz daha büyük bir olay baktığınızda. Bir hacker Arjantin'in bu arada bu sefer retorik ya da işte metafor olarak Arjantin'e değil, gerçekten Arjantin'in bütün popülasyonunun kimlik ve bilgilerini almış ve bunu satışa çıkarıyor. Tabii düşünebiliyor musunuz, bütün ülkenin kimlik bilgileri ve adresi de vardı zannedersem, şurada yazıyor olması lazım. Yani, ya sadece kimlik bilgisi olsa bile çok, yani baktığınızda adres de vardı zannedersem, bakalım şurada yazıyor. O kimlik bilgileri zannedersem, evet, sadece kimlik bilgileri sızmış ama bütün ülkeden bahsediyoruz. Büyük sıkıntı. Eren Kaplan selam, iyi yayınlar demiş. Merhaba Eren, hoş geldin. Twitch artık özgür bir platform maalesef, yani bundan sonra işte biz artık açık kaynak olacağız der miyiz? Ben sanmıyorum. Ama zaten yani genel anlamda tabii belki bazı yayın yapan ya da yayın ürünü üreten şirketler belki evet açıp Twitch'in yazdığı kaynak kodundan bir şeyler alabilirler. Belki bir şeyler öğrenir ya da ne bileyim bir metot falan alabilirler belki, ama onun dışında çok da bir artısı yok aslında baktığınızda. Ama çok dalgası geçildi işte, bir anda Twitch açık kaynak oldu diye çok dalga geçildi evet o noktada. Evet, Twitch bunun üzerine bu arada şifrelerin sızmadığını söylemiş. Yani şifreler noktasında bir sorun yok. Ama yine de her sızıntıdan sonra ne olur ne olmaz değiştirmeniz tavsiye edilir. Yani şifrenizi değiştirin. Ne olur ne olmaz değiştirin. Arjantin'de sızıyorsa bizde neden devlet bilgileri sızmasın? Ya şimdi evet, hem şeffaflık hem güvenlik için devletin üretti her yazılım malı işte GNU altında dağıtılmalı. Evet ya, tartışılır bu. Bence de mantıklı yani GNU olarak dağıtılması. Ama şöyle bir şey var. Yani zaten mesela büyük şirketlerde bile, ya Twitch'te mesela baktığınızda Amazon tarafından yönetiliyor, çok büyük bir köklü bir şirket, ama sızıntılar olabiliyor işte devletler içerisinde de olabiliyor. İşte burada sınır nerede çizilecek, yani veriler nereye kadar, verilerimiz tutulacak ya da ne kadar güveneceğiz? Yani gerçekten mesela düşünün, devlette birçok bilginiz var ya da bu tarz şirketlerde birçok bilginiz var. En azından belki şirketlerde kullanmamayı tercih edebiliyorsunuz. Mesela siz Twitch hesabı açmamayı tercih edebilirsiniz. Bugün Facebook hesabı açmamayı, merkeziyetçi platformları kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Ama devletlerde daha da sıkıntı. Ya da işte sadece bu arada bugün bu gizlilik raporunda değil, sadece Arjantin'de değil, daha önce Brezilya'da ya da farklı ülkelerde de çok fazla bu şekilde sızıntının olduğunu gördük. Bugün Arjantin'de oluyorsa yarın burada da olabilir mi? Yani neden olmasın, dediğin gibi evet, olabilir belki. Belki bunun bir yönüne geçmek için dediğin gibi GNU altında dağıtmak, bu yazılımların özgür yazılım olması. Tabii ki bir yazılım özgür yazılım olunca daha güvenli oluyor. Kaynak koduna herkes bakabiliyor. Bir açık bulunduğunda çok daha hızlı bir şekilde bulunabiliyor. Yani evet, mantıklı, ama tabii ki buna da karşı çıkanlar olacaktır. Tartışılır elbette. Ve bir diğer haberimiz, bu veri ihlali Türkiye'den. Bu sefer hangi okullarda, şöyle bir geleyim, not almıştım. Şimdi bir hacker grubu Türkiye'de bazı üniversitelerin sistemine eriştiğini iddia etmiş ve bu verileri de satışa çıkarmış. Bu üniversiteler arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Erzurum Teknik, Kastamonu ve Katip Çelebi Üniversiteleri yer alıyor. Ama yani bu bir iddia, forumda paylaşılmış işte örnek veriler falan. Daha sonrasında bunun üstüne bu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde bir SMS gönderilmiş öğrencilere. İşte adres bilgileriniz, öğrenci bilgileriniz çalındı ya da işte akademisyenlerin de aynı şekilde diye SMS gelmiş. Ama İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bunu yalanlamış daha sonra. Yani bu böyle bir SMS yok denmiş. Çünkü zannedersem burada SMS gönderici ismi ilk cüve kodu B002'dir demişler. Bu SMS'te de zannedersem bir SMS'in örneğini de shiftdelete.net üzerinden göreceğiz. İkçü BIDB B273 koduyla gönderilmiş. Yani dolayısıyla SMS yalan diyorlar, biz göndermedik diyorlar. Tabii işte doğrudur yani, resmi açıklaması bu aynı zamanda. Ve şu da ilginç bu arada, yani bu arada bu SMS'e göre açık adresler, telefon numaraları, TC kimlik numaraları, bulundukları program, öğrenci numaraları ve .edu uzantılı e-posta adresleri sızdırılmış bu SMS'e göre ve işte forumda yer alan veriye göre. Daha sonrasında Kastamonu Üniversitesi de aynı şekilde bu veri sızıntısının olmadığını açıklamış, ama şöyle bir ilginç bir şey var. Kastamonu Üniversitesi ile bu Katip Çelebi Üniversitesi aynı sistemi kullanıyormuş. Hatta bu sistemi Katip Çelebi Üniversitesi geliştirmiş. Benim tahminim muhtemelen yine bu Bolu Abant'ta da, Erzurum Teknik'te de ve zaten Kastamonu aynı sistemi kullandığını söylemiş. Bu üniversiteler aynı sistemi kullanıyor muhtemelen ve bir sızıntı olmuş mu? Tabii resmi açıklamaya göre olmamış. Ben burada resmi açıklama olmadığını söylüyor. Ama tabii ki normal şartlar altında olmuşsa ve söylenmiyorsa bu suç tabii, baktığınızda söylenmesi lazım. İşte KVKK yasalarına göre falan filan. Bilmiyoruz. Yani şu an resmi açıklamalara göre böyle bir şey yok deniyor. Sızıntı yok deniyor. Yani tabii bu sızıntılar şey de olabilir. Yani sallama da olabilir baktığınızda. Yani forumlara işte adamlar para kazanmak için yazıyor. Satın alanlar oluyor. O şekilde devam ediyor, ama gerçekten varsa zaten ileride kokusu çıkar, görürüz. Chat'e bakıyorum bir yandan. Linux dağıtımlar Netflix uygulaması kurabilir miyim? Yok diye biliyorum da, gerek yok ki, zaten normal webten izleyebiliyorsun. Ya da aynen iTunes dediği gibi web app manager kullanabilirsin. Web app olarak kaydedebilirsin. Deep Web'de Türklerin sızıntıları var. Bayağı bence gerçek bu da demiş. Yani tabii gerçek ya. Resmi kaynaklar gerçek olmadığını söylüyor, ama gerçekten varsa ileride hem yani itiraf etmek zorunda kalırlar, hem de zaten veriler direkt ortaya çıkacağından itiraf etmeseler de bilmiş olacağız. Ama dediğim gibi yasal olarak zaten eğer ki bir veri ihlali tespit edildiyse ve bu söylenmiyorsa suç, söylenmesi lazım. Dilbas selamlar demiş, hoş geldin. Ve evet, şu an veri ihlalleri bu kadar. Biraz daha azdı. Ve şu an şirket haberlerine geçeceğiz. İlk haberimiz ise, bunu gören oldu mu bilmiyorum. Türkiye'de bunu söyleyen, yani teknoloji kanallarının bunu yayınladığını görmedim ben. En azından benim gözüme çarpmadı. Amazon yeni bir araç geliştiriyor. Amazon Astro diye. Bu robot, bildiğiniz işte arkasına soda moda koyabiliyormuşsunuz. Evdekilerin ihtiyacına göre işte size bir şeyler getirip veriyor. Ya da işte başka özellikleri de var. Evi izliyor. Belki süpürme özelliği de vardır, bilmiyorum. Yani tabii hala geliştirme aşamasında, ama işin ilginç yanı bu cihaz $999. Yani $1000. Tabii bize hala yani kurdan dolayı pahalı, ama ya mesela 1000 lira gibi düşünecek olursanız, ya da işte ABD'de falan yaşıyorsanız, aslında bayağı ucuz bir cihaz baktığınızda robot olarak alıyorsunuz. Ama belli dokümanlar sızdırılmış ve bu dokümanlar Amazon Astro'nun nasıl evde yaptığınız her şeyi takip ettiğini gösteriyormuş. Tabii burada detaylı bir şekilde anlatıyor. İşte bu Amazon Astro'nun modları varmış. İşte diyelim siz Amazon Astro'yu eve aldığınızda, diyelim evde 4 kişisiniz. Hem sesinizi hem yüzünüzü falan tanıtıyormuşsunuz bir defa. Ama diyelim eve bir yabancı girdi, bir misafir girdi. Onu da mesela yabancı misafiri takip et modunu varmış. O modu açarsanız yabancı misafirin olduğu yerlerde dolanıyormuş, işte onun sesini kaydediyormuş, işte yüzünü falan almaya çalışıyormuş. Yani gibi. Ve tabii burada daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu cihazı kim alır bilmiyorum ya. Ben almak isterim böyle bir cihaz. Ya tabii ki şimdi geleceğe baktığımızda bilim kurgu filmlerinde, dizilerinde falan robotlar. Tabii ben de robot isterim, neden olmasın? Ama özgür yazılım olursa, internete bağlı olmak zorunda olmazsa, ben de isterim öyle bir robot evime alayım, tamam, ama böyle olmaz abi ya. Özellikle Amazon'un ürettiği bir şeyi hayatta almam. Yani imkanı yok. Ve bu arada evinde nasıl map'ini, haritasını çizdiğini görüyorsunuz burada. Yani sıkıntılı. Amazon'un çektiği nedir? Amazon'un bize çektirdiği nedir? Daha doğrusu bence. Ve evet, bir diğer haberimiz ise Cloudflare e-mail güvenlik işine giriyormuş. Cloudflare'in girmediği yer kalmadı artık. Ve evet, ne yapacakmış? Burada yazıyordu şu an. İki tane araç geliştireceklermiş. Birinci araç, sizin e-maillerinizin mesela Gmail'e, Yahoo'ya ya da başka kutulara ulaşmadan önce Cloudflare'e gidip bu mail işte oltalama saldırısı mı, yoksa ne bileyim işte bir malware var mı, bir şey var mı diye bakıp daha sonrasında size göndereceklermiş. Ama tabii bu Cloudflare'in mailinizi okuması demek. Bu birinci araçları olacakmış. İkinci araçları da zaten yıllardır var olan bir şey. Yani şu an bütün e-mail sistemlerinin kullandığı bir şey. SPF ve DKIMA, Domain Keys Identified Mail sistemi. Bunu otomatik yapacaklarmış. Yani normalde bunları kurması, haber içerisinde en azından şöyle diyor, zor diyor. Yani DKIMA ve SPF'yi kurması zor. Cloudflare bunu kolaylaştıracak şeklinde anlatmışlar. Ben kendi mail sunucuma kurdum. O kadar zor değildi yani, en azından benim kullandığım script'te zor değildi. Çok kolay bir şekilde kurdum. Bilmiyorum yani, Cloudflare de bu e-mail işine girecekmiş. Ha, ben kullanır mıyım? Ben muhtemelen kullanmam, ama bu zaten biraz daha küçük şirketler ya da işte ne bileyim büyük şirketlerin kendi araçları oluyor genelde. Küçük şirketler için hedeflenen şeyler. Yine de ben Cloudflare'in çok gidişatını sevmiyorum. Yani herhangi bir skandal, büyük bir skandal olmadı bugüne kadar, ama çok merkezgeçici bir şey haline geliyor. İşte herkes Cloudflare'in DNS sunucusunu kullanıyor. Genel anlamda Cloudflare, ya herkes sitesine Cloudflare ekliyor. DDoS koruması için ücretsiz veriyor biliyorsunuz. Ya, çok merkezgeçicilik oluyor. Dolayısıyla ben birazcık karşıyım Cloudflare'e. Oturup sohbet edemiyor muyuz? şu an artık chatten gidiyoruz bu yayın için en azından. DNS sunucusu olarak Cloudflare tercih edilebilir mi? Edilebilir, ama dediğim gibi çok merkeziyetçi oluyor. Ben başka bir şey kullanmanızı tavsiye ederim. Yani merkeziyetçi olduğundan dolayı herkes Cloudflare'i kullanmasın bence. Ya şu ana kadar, ya Cloudflare'in gizlilik politikasına baktığınızda DNS sunucularında işte sizin verilerinizi anonimize ederek zannedersem 24 saat boyunca tutuyor. 24 saat bile olmayabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama daha sonrasında siliniyormuş. Yani gizlilik politikalarında bir problem yok, ama işte dediğim gibi çok merkeziyetçi bence. Ve evet, bir diğer haberimize geçelim. Bu OnlyFans bu Türkiye'de çok kullanılmıyor değil mi? Ben yani çok yabancı forumlarda ya da yabancı videolarda çok duyuyorum, ama Türkiye'de kullanılan bir şey değil zannedersem. Sosyal medyada çok aktif olmadığım için bilmiyorum, ama bu OnlyFans'te çalışan kişiler işten atıldıklarında bile ya da işte işten çıktıklarında bile hala bu uygulamayı kullanan kişilerin bilgilerine erişebiliyormuş. Kişisel bilgilerine, adreslerine, işte pasaportlarına, banka bilgilerine falan erişebiliyorlarmış. Burada da bunu söylüyor. Ve tabii işte bu OnlyFans biliyorsunuz biraz daha artı 18 içerikler falan üretildiği için işte insanlar falan giriyor, para ödüyor. Biraz daha özellikle mahremiyetin korunması gereken bir platform, ama düşünün yani siz işten çıkmışsınız, hala insanların bilgilerine erişebiliyorsunuz. Bu da büyük bir sorun. Bu o haberde de bunu anlatıyor. OnlyFans'e bakıyorum arada. Homojenik hayran da evet değil demiş. Yani Türkiye'den erişim sağlanabiliyor mu? Mesela bazen lokasyon kilidi oluyor ya. Yani işte biz Türkiye'ye hizmet vermiyoruz gibi bir şey var mı acaba? Onu merak ettim. Cloudflare alternatif önerebileceğim bir DNS servisi var mı? Cloud9 olabilir. Yani var ya, bak bir sürü var o şekilde DNS sunucusu. Ya da şey de yapabilirsiniz. Mesela DNS script kullanırsanız DNS script'te birden fazla DNS sunucusu kullanmanızı falan sağlıyor. Öyle bir şey de yapabilirsin. Ya da Cloud9 olabilir. Ya da bizim bu teknoloji rehberlerinde bunun hakkında bir yazımız var. Oraya girip oradan da bakabilirsin önerilenlerde. Ha, sağlanıyor mu? Peki. Bir diğer haberimiz ise, evet bunun hakkında video da yaptım. Bir izlemişsinizdir muhtemelen çoğunuz. Facebook, Instagram, WhatsApp, yani Facebook ürünleri çöktü bir anda ve neden oldu bu iş? İşte DNS sunucularında bir problem, bu DNS bağlantılarında problem oldu. Bir komutu yanlış girmişler bakım esnasında zannedersem. DNS kısmında problem olmuş. Dolayısıyla insanlar erişemedi Facebook'a. Ve benim de bu arada o yaptığım video, neden bilmiyorum ama son zamanların en çok izlenen videosu oldu. Mesela son 24-48 saatte falan. Kapak fotoğrafından mı acaba diye merak ediyorum. O Mark Zuckerberg'e böyle kırmızı gözler vermemden dolayı mı, ama evet yani Facebook merkeziyetçi bir platform bildiğiniz gibi ve zaten diğer bundan önceki çektiğim videolarda da bu merkeziyetçi platformların çöktüğü anda hiçbir şey yapamayacağınızı söylüyorum ki bu arada mesela çoğunuz evdesiniz diyelim. Çok acil bir işiniz olmadı ama diyelim bazı insanlar gerçekten ihtiyacı olabiliyor. Mesela WhatsApp'tan görüşme yapması cidden çok acil olabiliyor belki. İşte hayat mı yani, bunu kullanan milyarlarca insandan, 2 milyar insan kullanıyor değil mi? Yani milyonlarca insandan bahsediyoruz en azından. Mesela düşünecek olursanız çok çok acil ihtiyacı olan insanlar olabiliyor ama o an erişemeyebiliyor. Yani işte merkeziyetçi platformların bir kötü yanı da burada. Gördüğünüz üzere çöktüğü zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz maalesef. Ve evet bunun üstüne bu arada Facebook işte WhatsApp vesaire çökünce milyonlarca insan Signal'a, Telegram'a geçmiş. Ve bunun üstüne işte bu Jack zannedersem kimdi adı? Jack Dorsey ve Edward Snowden işte Signal kullanın demişler. Bakın burada da diyor işte evet Edward Snowden'inkini zaten retweet atmış. Edward Snowden demiş ki abi Signal kullanın. Ya şimdi aman güzel yani evet WhatsApp kullanacağınıza, Telegram kullanacağınıza kesinlikle Signal kullanın. %1000 Signal kullanın. Ama burada şöyle bir işin problemi şurada. Signal'la merkeziyetçi. Yani tamam, her ne kadar özgür yazılım olsa da, her şey açık kaynak olsa da, WhatsApp'tan çok daha güvenilir olsa da, problem Signal'ın hala merkeziyetçi olması. Yani Signal'ın da sunucuları çökse yine erişemeyeceğiz. Yani Signal'ın burada WhatsApp'tan farklı yaptığı şey merkeziyetçi olmaması değil. Problem burada. Evet, yani belki yine de güzel bir reklam oluyor. Tabii ya, WhatsApp çöktü, hadi Signal'a geçin. Ama fark ne? Buradaki fark ne? Yani buradaki fark yok. İkisi de merkeziyetçi. Ha, fark ne olur? Signal'ın daha güvenli olması, daha gizli olması olur. Daha mahremiyetinizi koruyan bir uygulama olması olur. Her şeyin açık kaynak olması olur. Ama yine de merkeziyetçi baktığınızda yani. Ya burada ne yazmaları lazım? Abi Matrix'e geçin, XMPP'ye geçin. Ama yani onu da insanların çözmesi henüz biraz daha vakit alacak. Yani XMPP, Matrix muhabbeti falan en azından. Yani çok zor bir şey değil ama ya zaten Signal çözüm değil. Yani Signal endgame değil, yani filmlerde diyorlar ya işte, en iyisi değil. En iyisi Matrix ve XMPP. Yani bizim insanları Matrix ve XMPP'ye davet etmemiz lazım. Signal evet güzel ama hala o da merkeziyetçi. Mesela Web3.0 demişsiniz. Web3.0 konusuna değinir misin? Konuşuruz ama mesela Signal'da merkeziyetçi. Chaos VPN inceler misin? İncelemem. Muhtemelen. Signal kaynak kodunu geç paylaşıyor değil mi? Server kısmını birazcık geç paylaştı olmuştu, onu da attılar. Yani problem yok o noktada. Ben Facebook ekosisteminden sileli 4 yıl oldu ama verilerim tamamen silindi mi güvenemiyorum. %100 hiçbir zaman bilme şansın yok ama yasalara göre silmeleri lazım. Evet, Signal son kullanıcıya daha yakın, aynen. O yüzden söylüyorlar. Ama hiç komik yani baktığınızda. Ben Edward Snowden'in o tweetini gördüğümde gülmüştüm. Fark ne abi? WhatsApp, Signal, ikisi de merkeziyetçi baktığında o zaman, yani bu bağlamda uymuyor baktığınızda, yani onu demeye çalışıyorum. Aa, WhatsApp çöktü, Signal'a geçin. Signal da çökebilir o zaman. O bağlamda çok büyük bir fark yok. Ve evet, bir diğer haberimize geçiyoruz. Artık Ocak 31'den itibaren 2022 Apple'da uygulama geliştiriyorsanız hesap silme özelliğini direkt uygulama içinde getirmeniz lazım. Ve biliyorsunuz, yani çok nefret ediyorum, şirketler sizin hesap silmenizi çok zorlaştırıyor. Yani gerçekten hesap açmak çok kolay. E-mailini yaz, şifreni yaz, bitti. Ama hesap silmeye gelince uygulama içinde silemiyorsunuz. Yani bu cidden çok güzel bir gelişme olmuş. Ben de bir uygulama silmek istediğimde niçin, yani yarım saat git web kısmına gir, oradan bul, işte bu arada bariz bir yere de koymuyorlar, çok gizli saklı bir yere koyuyorlar ki kullanıcı silemesin. Yani iyicene aratman gerekiyor ki o silme olayını bul. Ve şu an Apple bunu zorunlu hale getirecekmiş artık Ocak 31'den itibaren 2022. Kullanıcılar, daha doğrusu geliştiriciler bu uygulama içerisinde silme olayını getirecekler. Hesap silme olayını getirecekler. Read this story for free. Şu an çerezleri silmemiz gerekiyor. Clean all for this domain deyip eş atalım. SSH nedir? SSH sunucunuza bağlanmayan bir protokol. Yani bir videoda anlatır mıyız? Anlatabiliriz. Evet, belki şey çekmeyi planlıyorum. Sunucuları ilerleyen zamanlarda tabii. Sunucuyu güvenli tutma olayını çekmek istiyorum ama o videoda anlatabilirim belki. Biraz daha değinilebilir orada. Instagram'da da öyle, webten silebiliyorsun. İşte artık Instagram'da zorunlu olarak getirecek uygulama içinden silmeye. Evet, yani Google'da aratıp bulabiliyorsunuz belki o hesap silme olayını. Bu gizlilik yayınları ne oluyor? Aylık veri ihlalleri, şirket, işte özgür yazılım açık kaynak gibi haberleri inceliyoruz beraber. Mert hoş geldin. Yumuşak Y'ye hoş geldin. Ve evet, bir diğer haberimize geçiyoruz. Clearweave AI. Bunun hakkında daha önceki aylarda çok konuştuk. Hatta bir önceki ayda Clearweave AI'ın birçok ülkenin polis sisteminin polislerini kullandığını söylemiştim size. Bir haberde göstermiştik. TR yoktu, henüz yoktu. Bilmiyorum, belki ileride Türkiye'de kullanıyor. Yani o raporda en azından TR'nin Clearweave AI'yi daha kullandığı yoktu. Ama Clearweave AI bu videoda diyor ki abi, 10 milyar fotoğraf, sosyal medyadan 10 milyar fotoğraf çekmiş ve sistemine tanıtmış. Muhtemelen sizin, benim fotoğrafım da Clearweave AI'de var. Yani Yusuf İpek yazınca muhtemelen benim fotoğrafım Clearweave AI'de çıkacak. Ya da işte burada Soner yazınca, Mert Bingöl yazınca muhtemelen Clearweave AI'de fotoğrafınız, hangi konumlarda olduğunuz gibi şeyler çıkacak. Ve bunlar izinsiz yapılıyor tabii ama yapılıyor, yani problem yok. Ve bunu da polisler kullanıyor. Clearweave AI bu hizmeti polislere satıyor. Ha, bu bildiğimiz tabii, başka bilmediğimiz, belki başka kişilere de satıyordur, onu bilemiyoruz maalesef. Ve şu an bu habere göre de yeni araçlar geliştiriyormuş. Bunun üstüne, yani 10 milyar fotoğrafın olmasının üstüne yeni araçlar eklenecek. Yeni yapay zeka araçları ve Clearweave AI muhtemelen, yazın bir kenara, İleride böyle distopik olarak çok duyacağımız bir şey olacak muhtemelen. Şu an bile birçok ülke kullanmaya başlamış yani sistemlerini. Sıkıntılı gözüküyor. Ve bir diğer haberimiz ise Vodafone'un da kullandığı bir şirket. Bu şirket zannedersem bu SMS gönderirken bir bağlantı yapıyor ve işte milyarlarca mesaj gönderiyormuş. Bir yıl içerisinde diyor milyarlarca text mesajı gönderiyormuş ve bu sistem hacklenmiş. Ve bunu bu başlıkta da şey diyor, gizlice sessiz bir şekilde hacklendiğini söyledi. Ve bunun ne kadar kötü bir durum olduğunu görebiliyorsunuz. Yani daha çok AT&T, T-Mobile, Verizon bunlar Amerika'da kullanılan şirketler. Ama bir de Vodafone var. China Mobile aynı zamanda. Bunlar bu sistemi kullanıyormuş. Yani bu şu demek, bu sistem eklendiyse ve uzun süredir bilinmiyorsa SMS mesajlarınızı kaydedebiliyor demek. Ve ne kadar sıkıntılı olduğunu görebiliyorsunuz. Ama daha çok Amerika'daki kullanıcılar için sıkıntılı bir durum. Çünkü yani daha çok Amerika şirketleri kullanıyormuş ama Vodafone da var. Acaba Vodafone'un Türkiye tarafı da kullanıyor mu? O soru işareti, onu merak ettim. Ama bulamadım öyle bir şey. Ve genel anlamda da SMS kullanmayın. Yani SMS kullanmamaya çalışın. Özel yani gizli şeylerinizi yazacaksanız hele ki şifre mifre atacaksanız yazmayın. Şifrelenmemiş bir şekilde gidiyor SMS mesajları. Ha, bunun için bir program var. Silence diye zannedersem F-Droid'de bulabilirsiniz. SMS mesajlarınızı uçtan önce şifreleyebiliyorsunuz. İki taraflı anlaşabilirsiniz. SMS'i göndereceğiniz kişi de Silence'ı yüklerse uçtan önce şifrelenmiş bir şekilde SMS gönderebiliyorsunuz. Ama onun dışında SMS kullanmayın. Şu anki kullanabileceğiniz her şeyden daha kötü. WhatsApp'tan daha kötü, hatta Telegram'dan bile daha kötü. SMS kullanmamaya çalışın diyeyim. Bir yandan şeye bakıyorum. Chat'e bakıyorum. Twitch olayı hakkında ne düşünüyorsun? Twitch olayını az önce konuştuk. Biraz daha geriye gidersen bulabilirsin videonun başlarına doğru. Apple iOS 15 ile gizlilik hakkında bayağı bir özellik getirdi. Sence cidden gizlilik için mi yapıyorlar yoksa müşteri çekmek için mi? Apple'ın bu bizim de önceki gizlilik raporu yayınlarında övdüğümüz özellikler, işte bu beni izleme muhabbetini getirme olayı var ya. Onlar bir işe yaramıyormuş. Zaten bir önceki gizlilik raporunda konuşmuştuk. Yani sen uygulamayı beni izleme diyorsun ama seni izleyen izleyiciler 40'sa 35 oluyor ve izleyici isteği çok fazla değişmiyormuş. Yani hala istek atmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla birazcık reklam gibi. Şu an çünkü gördüğümüz kadarıyla en azından o araştırmaya göre hiçbir fark yok. Sıkıntılı yani. Bu iPhone daha doğrusu Apple'ın gizlilik dediği şeyler biraz daha reklam için. Çok bir şey değiştirmiyor pratikte gördüğümüz kadarıyla. Ve zaten biliyorsunuz Apple kendi uçtan önce şifreleme sistemine bir arka kapı geliştiriyordu. Yani bu işte geçen ay yine konuştuğumuz çocuk istismarı muhabbetinden dolayı arka kapı geliştireceklerdi abi. Yani Apple hakikaten Apple ve gizlilik deyince reklam reklam kokuyor. Ve evet bir sonraki habere geçelim. Apple'ın iOS 15.0.2 sürümü yayınlanmış. Bunu niye paylaşıyorum? Çünkü güvenlik güncellemesi varmış burada. Güvenlik bu yüzden bu güncellemeyi yapmanız önerilir. Patlatabilirler. Yani çok kritik bir güvenlik güncelleştirmesi değil ama yine de yapın. Bir diğer haberimiz ise evet bu Amazon'un Ring ürünleri var ya, daha önceki haberlerde de konuşmuştuk. İşte kamerası var, gözetlemenizi falan sağlıyor. Bu bir arkadaş Amazon Ring'i takmış kapısına, sonra da komşusu rahatsız olmuş, demiş ki abi bu karşıda benim evi görüyor direkt, yani bu olmaması, ben ne yaparsam adam beni görebiliyor diye dava açmış ve davayı kazanmış. Hoşuma gittiği için paylaşmak istedim. Evet, komşunuz Amazon Ring alırsa size dava ama Türkiye'de satılmıyor zannedersem. Ya yine de abi Amazon Ring nedir ya? Amazon'a cidden, bu arada bu sistem ilk çıktığında uçtan önce şifreleme falan yoktu ve polisler direkt erişebiliyordu bu sisteme. Ya da Amazon yetkilileri erişebiliyordu doğal olarak. Ya Amazon'a ben hiçbir şeyimi güvenerek kullanmam Amazon'u, öyle söyleyeyim. Evet, bu da böyle bir haber. Bir diğer haberimiz ise bir tane VPN servisi varmış. VPN.HT diye, bu ücretli bir servis. Yani para ödeyip alıyorsunuz. Bu servisin başı bir belaya girmiş. Davalar açılmış falan filan. Daha sonrası da en son demişler ki bu şirkete, abi davayı şunu yaparsan bırakırız. Amerika sunucularında torrenti bloklayacaksın. Daha sonrasında Amerika sunucularında IP loglarını tutacaksın demişler. Ve bunu VPN şirketi de bunu kabul etmiş. Ama hala mesela bu VPN servisinin sitesine girdiğinizde şey yazıyor. Sıfır log, işte internette tamamen gizli ol, şahane bir servisiz falan yazıyor. Ama şu an yasaya, anlaşmaya göre Amerika sunucularındaki logları tutuyorlar ve torrenti engelliyorlar, bir de düşünebiliyor musun? Bu yani bu VPN.HT şu an bayağı reputasyonu düştü. Dolayısıyla zaten sanmıyorum aranızda kullanan olacağını ama haberiniz olsun diye koymak istedim. Sunucun AVS'de demiş, artık değil. Önceden öyleydi. O şey 3 aylık ücretsiz kısmında kullandım ki orada da, ya ben daha önceden sunucu yönetimi konusunda çok şey bilmiyordum. Orada da bayağı pratik yapmış, öğrenmiş oldum. Eğlenceli oldu ama artık Amazon'a, AWS'ye elveda dedik. Bir diğer haberse bu sızdırılmış Proton Mail yeni ürünler geliştiriyormuş. Proton Chat ve Proton Drive aynı zamanda. Proton Drive'i görmüştük zaten. Bir de Proton Wallet gelecekmiş. Yani Proton artık Proton Mail diye tanıdığımız şirket artık biraz daha globalleşmeye, yeni yeni ürünler çıkarmaya başlıyor. Ama tabii ki bütün sistemlerinde güvenlik önlemleri olduğu için genel anlamda. Yani uçtan önce şifreleme gibi şeyler vesaire var olduğu için ve açık kaynak olduğu için çıkardıkları yazılımlar. Ben seviyorum Proton'u genel olarak. Yine herkes Proton kullansın istemem yani. Her ne olursa olsun işte bir şeyin merkezileşmesi kötü olabiliyor günün sonunda. O yüzden evet, Proton yeni ürünler çıkaracakmış ve Proton aynı zamanda ödül sistemi yayınlamış hackerlar için. Aramızdaki hackerlar Proton Mail'in şuradaki kurallara bakarsanız açıklarını bulabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz. Bunu da paylaşmak istedim. Bir chat'e bakayım. Bir daha Archbase kurulumu yapar mıyız? Sıfırdan temiz. Belki video olarak yaparız. Ya yayın olarak değil de yayın olunca. Ya ama Arch'ın genel anlamda hem dokümantasyonu takip edersen de iyi olur. Hem de bir sürü video var ya, internette çok var. Belki şey yapabilirim, evet. Yani sıfırdan bir video, 10 dakika 15 dakikalık bir video yapılabilir. Ama onun dışında zaten kurmanın da birçok yolu var. Mesela yayını da tekrar açıp izleyecek olursan da, yani hatırlayacaksındır ya da. Orada bir arkadaş diyor ki ya bu böyle yapılmıyor muydu? Evet, yapılıyor. Ya farklı farklı kurma şekilleri var. Farklı yöntemler de deneyebilirsiniz. Farklı programlar tercih edebilirsiniz. Farklı dosya sistemleri tercih edebilirsiniz ama bunların hepsinin genelde internette rehberi oluyor. Gent'i kuralım mı? Daha önce hiç kurmadım. Ama evet, bir çok istek geliyor. Onu yapabiliriz. Onu yapabiliriz. Omuzdaş selam demiş. Merhaba, hoş geldin. Ve evet, bir diğer haberimiz. Bir tane TikTokçu hanımefendi. Amazon bu şey var ya, neydi unuttum. Cihazı sizi dinliyor sürekli, işte müzik falan açıyor. Yazıyordur burada ya. Nerede? Ne ya, o işte sürekli sizi dinliyor. Müzik aç, şunu yap falan diyorsunuz. Geliyor mu diye baktım da yok, gelmiyor. Amazon Ring değil, Ring kapılar içinde. Şey bulmuş. Bu videoda da görebiliyorsunuz. Mesela videoyu açalım. Arka planda ne kadar müzik seslerinizi kaydettiğini falan bulmuş. Şu klasörün içine girdiğinizde bir sürü işte durduk yere sizin sesinizi kaydettiği gözlemlenmiş. Tabii Amazon'dan da buna cevap gelmiş işte. Ya isterseniz o özelliği kapatabiliyorsunuz diye, ama yine de ya şey gibi ya, spyware bildiğiniz ya. Ben böyle sürekli sağımda bir cihaz olsun, beni dinlesin istemem şahsen. Ve düşünün, kaydediyor. Amazon'un sunucularında kaydediyor. Ve bunlar uçtan önce şifrelenmiş değil. Herkes erişebiliyor. Herkes dediğim işte Amazon sunucularına erişebilen herkes erişebiliyor. Ha, Alexa. Evet Alexa. Alexa. Yani bilmiyorum. Bu özellikle bu arada yurt dışında galiba yaygın oldu bayağı. Herkes işte almış evine, evine alıp koyan, kullanan çok kişi olmuş da. Hatta filmlerde falan bile, yeni çıkan filmlerde bile gördüm ya ben. Görüyoruz yani, daha doğrusu. Onları da para ödüyorlardır muhtemelen koymaları için. Bir diğer haberim ise akıllı asistanların sizin bu haberde ne kadar takip ettiğini görebiliyorsunuz. Mesela bakalım abi şimdi. Amazon Alexa nelerinizi alıyor? İsminiz, ya daha doğrusu Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri var burada. Samsung Bixby varmış. Bunu ilk defa duydum. Bir de Microsoft Cortana. Cortana TR'de yok hala değil mi? Önceden yoktu. Şu an var mı bilmiyorum. Bayağıdır kullanmadığım için Windows. En çok Amazon Alexa'nın aldığını görüyoruz burada. Mesela adresini de biliyor. Adresinizi Amazon Alexa ve Apple Siri biliyor. Samsung Bixby de biliyor. Cortana ve asistan bilmiyor. Ya abi, görebiliyor musunuz ne kadar fazla veriniz var sunucularında? Neler hakkında ilgili olduğunuz da yazıyor mesela. Personal description, kişisel açıklamalarınız yazıyormuş. Bilgisayarınızın lokasyonu. Daha sonrasında IP adresleriniz. Cortana ve Google Assistant şeyi de tutuyormuş. Lokasyon geçmişinizi tutuyormuş. Nerede olduğunuzu tutuyormuş. Sesinizin akustik modelini tutuyorlarmış. Daha sonrasında nasıl, yok Cortana var ama hiçbir şey, şeyi diyorum işte, ses kaydetme olayı. Yani Cortana'ya şey diyebiliyor musunuz? Merhaba Cortana, İşte şunu arat benim için. Türkçe'de yoktu bu önceden. Onu diyorum. Hala şu an var mı bilmiyorum. Neymiş abi? İşte rehberleriniz var. Rehberlerinizde kullandığınız nickname'ler duruyormuş. Bakın, asistanla Apple Siri'de işte anne, baba, kardeş, amca, bunlar da tutuyormuş. Daha sonrasında telefon numara, bu arada bunlar tutuluyor dediğimiz, adamların sunucularında şifrelenmemiş bir şekilde tutuluyor. Bakın, şey olayı yok, uçtan önce şifreleme muhabbeti yok. Adamların sunucularında tutuluyor. Uçtan önce şifrelenmiş bir şekilde değil. Yani görebiliyorsunuz, bunu aşağı indikçe iniyor. Ne kadar fazla veri tuttuğunu görüyorsunuz bu asistanların. Mümkünse kullanmayın. Bu Google Asistan, Amazon Alexa, Apple Siri. Bilmiyorum yani, vermek istiyorsanız bu verilerinizin sunucularda sürekli tutulmasını istiyorsanız kullanabilirsiniz ama bence korkutucu. Ve tabii ki bu verileri düşünün. Milyonlarca insanın bu şekilde verilerine sahipler. Erişebiliyorlar. Korkutucu. Tek özelliği ben bir işe yaramıyorum demek. Evet, Amazon asistanı beni kendimden daha iyi tanıyormuş. Ve evet, yani aslında baktığınızda bu küçük veriler, mesela günlük aratmalarınız, günlük izlediğiniz şeyler, işte günlük dinlediğiniz müzikler bile, belki bu küçük küçük veriler bir yana gel, bir araya geldiğinde hakikaten mesela bir aylık, iki aylık, bir yıllık, iki yıllık verilerinizi, sizin psikolojik durumunuzu, sizi belki sizden daha iyi tanıyacak duruma geliyorlar. Ki aslında işte bu Facebook'un Cambridge Analytica olayları olduğunda, orada dönen laf buydu zaten. Yani Facebook sizi sizden iyi tanıyor. Çünkü her türlü sizin düşünemediğiniz mikro verilerinize bile erişebiliyorlar. Yani bütün mesajlarınıza erişebiliyorlar. Bütün beğendiğinize, mesela bir posta ne kadar süre baktığınızı belki görebiliyorlar. Yani bunu siz düşünmüyorsunuz ama o mikro veriler hakikaten sizi sizden daha iyi tanıyacak konuma getiriyor bu şirketlere. adam modemi almış götürüyor. Ve evet, bir diğer haberimize geçelim. Facebook yeni yapay zeka sistemleri araştırıyormuş. İşte sizin diyelim bu gözlük muhabbeti var ya, aynı zamanda hem gördüğünüz hem duyduğunuz şeyleri hatırlayacak yapay zeka sistemleri geçiyormuş. Mesela geliştiriyormuş. Mesela diyelim anahtarınızı bir yere koydunuz. Daha sonrasında işte gözlük anahtarınızın nerede olduğunu hatırlayacak. Ya da işte birisi bir şey söyledi size. Ha, bu bana ne demişti? İşte bunu bana kim demişti falan dediğinizde o yapay zeka size söyleyebilecek gibi gibi sistemler. Tabii bu araştırma aşamasındaymış. Yani henüz son kullanıcı muhabbeti yokmuş. Ama bunu neden araştırdığını şu an daha iyi anlayabiliriz. Çünkü bu Ekim 14 haberi. Ama biliyorsunuz işte Facebook Metaverse. Az sonra ona da geleceğiz. Metaverse'ü çıkaracak. Tabii bu özellikler de onun yanında güzel gidecektir. O yüzden araştırıyorlar. Bir diğer haberimiz ise Facebook Coinbase'le anlaşmış Facebook Wallet oluşturacaklarmış. Facebook cüzdanı. Burada işte düşük ücretli, komisyonsuz ya da haberde galiba without any fees, yani komisyonsuz para göndermenizi sağlayacakmış. Facebook Coinbase'le anlaşmış bu noktada. Bir diğer haberimiz ise Google Play Store'daki abonelik ücretlerini kesmiş bu geliştiricilerden. Artık %15 yerine müziklerde özellikle %10'a kadar inmiş. Yani bu da eğer ki Google Play'den Spotify üyeliği falan alıyorsanız düşüş demek, ya da başka üyelik alıyorsanız düşüş demek. Genel anlamda bir düşüş görebilirsiniz yakın zamanda. Abi, siber güvenlik için çok uygunsun aslında. Bayağı bir altyapım var. İlgini mi çekmiyor? Beni hiç böyle bir hacker olma gibi bir hayalim yoktu. Hep ya biliyorsunuz, hani bilgisayarla ilgili olan çocuklar hep böyle hacker falan diye çağırırlar ya. Beni de küçükken öyle, ya da tanıdıklarım falan böyle çağırıyorlardı ama hiç böyle bir ilgim olmadı. Aa, şunu patlatayım, şunun sistemine gireyim gibi. Yani tabii benim aslında çok bilgim yok yani. Yani teorik anlamda bilgim var. Ya pratik anlamda herhangi bir sistemi patlatmışlığım falan yok. Yani tabii öğrenmek istesem öğrenirim. Bunun için de şeyler var ama yani yapmak istemiyorum, öyle söyleyeyim yani. Bilmiyorum, belki ileride ilgimi çeker yaparım ama şu anlık öyle bir ilgim yok. Ve evet, bir diğer haberimiz ise rekabet kurumu sahibinden soruşturma açmış. Evet. Yani bu ikinci el piyasasında benim bildiğim Türkiye'de en çok kullanılan sahibinden ve Letgo var. Başka bir sistem var mı bilmiyorum sık kullanılan. Ama rekabet kurumu burada bir araya girmiş, soruşturma açmış. Bakalım ne çıkacak, ilerleyen zamanlarda görürüz. Geçtiğimiz zamanlarda bir de Trendyol'a da açmıştı galiba. Aynen, bir haberde konuşmuştuk onu da geçtiğimiz gizlilik raporlarında. Bakalım bu ikisinden de henüz bir şey duymadık. İleride çıkar ne olacak. Abi, rekabet kurumu birazcık da Türk Telekom'a açsın ya. Şimdi bu burada yani, gerçi şey paylaşım falan oluyor, işte TürkNet Telekom altyapısını kullanabiliyor gibi gibi, ama yani Türkiye'de çok tekelleşen şey var yani, bunlara da açsınlar cidden yani, açabiliyorlarsa açsınlar bence yani. Niye Türkiye'de 3 tane mobil hat var yani, mesela çok pahalı yani. Şey düşünüyorsun, bir tane mobil paket alacaksın, 4 GB internet veriyor, 30 lira alıyor. 30 liraya 4 GB internet ne abi? 4 GB interneti İşte 1080p video izlesem sürekli zaten bitecek bir hafta, iki hafta içinde gibi sıkıntılı yani. Keşke rekabet kurumu biraz daha aktif olsa mı diyeyim. Tabii yine sahibinden için de mesela baktınız, herkes sahibinden kullandığı için belki açılması gerekiyordu soruşturma. Hani haklı haksız demiyorum, ben bağlamı bilmiyorum ama yani keşke biraz daha aktif olsalar diyeyim. Yukarıda yazdığımı oku, tekrar yaz, onu okuyayım. Senin browser galiba arkadaki sayfaları askıya alıyor, CPU'yu yemesin diye. Sayfaya gelince refresh atıyor. Onu ayarlayabiliyorsun. Onun Firefox'ta da Chrome'da da ayarı var. Eklentileri de var ama bende o açık değil. Ya bende öyle değil şu an. Bende bu sayfaları daha önce yüklemediğim için o şekilde gözüküyor. Daha önce yüklemedim. Eklenti üzerinden açtım ondan dolayı. Ama onun için başka bir eklenti var, bahsettiğin işi tam yapan. Ve evet, bir diğer haberimiz ise araştırmacılar bu Tesla'nın sürücü data storage bazen şey gelmiyor aklıma. Verilerini hackleyebilmişler, yani bu sistemini hackleyebilmişler. Ve bu da neden önemli? Bu sistem içerisinde şey yapabiliyorlarmış. İşte bu kaza olduğu zaman bu kaza bilgileri falan barınıyormuş ve düşünün buna herkes erişebilse sorun. Ve tabii bunu bu tarz araştırmacıların yapıp göstermesi güzel bir şey. Ama yani düşünün belki o açık vardıysa ve başka insanlar kullanabildiyse bilmiyorum neler olmuştur. Gerçi bizi çok ilgilendiren bir haber değil baktığımızda. Türkiye'de çok Tesla yok ama yine de koymak istedim. Öyle görmüştüm, bir koymak istedim. Bir diğer haberimiz ise Valve NFT ve blockchain, blok zinciri içeren uygulamaları banlıyormuş. Yani böyle bir uygulama, oyun daha doğrusu, yayınlayamıyorsunuz. Yani oyun içerisinde blockchain, bitcoinle ya da işte NFT ile ilgili bir alışveriş muhabbeti varsa Valve bunu yasaklıyormuş. Epic Games de bu konuda şu an yorumsuz zannedersem. Your Move Epic Games Store yazmışlar haber içerisinde de. Epic Games yorumsuz. Hatta bunun için bir oyun zannedersem Age of Rust oyunu bunu yapıyormuş, yasaklamışlar. Tabii Valve'ın da belki blockchain'in ve NFT'nin daha da gelişmesiyle birlikte belki izin verirler ilerleyen zamanlarda, bilmiyorum. Ama şimdilik böyle. Hangi eklenti? Eklentiyi ben de bilmiyorum. Yani yazın, aratın öyle işte şey diye aratırsanız belki çıkar. Bu sekmeleri askıya alma diye yazarsanız çıkar. Evet, tüm Linux yazılımları güvenli mi, bedava sonuçta. Tüm Linux yazılımları dediğin Linux dağıtımı diyorsun galiba. Linux aslında bir çekirdek. Senin bahsettiğin gün... Neyse, evet, kafaları karıştırmayalım. Evet, yani bütün Linux yazılımları özgür yazılım olduğundan genel anlamda güvenli. Ama tabii ki zaten herkesin bildiği şeyleri kullanırsan, işte Linux Mint, Ubuntu, PopOS, Manjaro gibi gibi dağıtımları kullanırsan problem olmaz. Ama Linux yazılımları özgür yazılım. Güvenli. Evet. Özgür yazılım demek açık kaynak demek. Dolayısıyla kaynak kodu herkes gözetleyebiliyor demek. O noktada güvenli, evet. Hangi distroyu kullanıyorsun? Burada Arch Linux. Şu an siz üstümde Arch Linux, düz Arch Linux kurulu. Burayı da yenileyeceğim. Bazı sorunlar yaşıyorum şu an. Yakında yeniden kuracağım. Ve haberlere devam edecek olursak, konu çok kaymasın. Facebook Unfollow Everything aracını geliştiren arkadaşı sistemden tamamen atmış. Yani sistemden atmak dediğim şöyle abi. Bu Barinsta var ya, Barinsta'nın geliştiricisine de aynısını yaptılar. Diyorlar ki senin yasal olarak şu an bir daha Facebook hesabı açmayacaksın. Facebook ürünlerinde hesabın olmayacak. Daha sonra hiçbir şekilde Facebook ürünlerinin API'ni kullanarak hiçbir geliştirme yapmayacaksın deniyor. Ve tamamen atıyorlar. Ve tabii bu Unfollow Everything ne diye soracak olacak olursanız. Olay şu, diyelim Facebook'ta takip ettiğiniz kişiler var. Unfollow Everything'e giriyorsunuz. Bir tıkla herkesi takipten çıkabiliyorsunuz. Belki şahane bir şey. Belki adam bunu yapmak istiyor. Abi 500 tane kişiyi takip ediyor diyelim. İstemiyor yani, tek tek takipten yapmak istemiyor. Onunla yapmak istiyor ama neden? Facebook böyle şeylere izin vermiyor. İşte bu arkadaşını da tamamen banlamışlar, yasaklamışlar. Ki Barinsta da aynı sonucu yaşadı. Gerçi F-Droid de hala duruyor Barinsta ama aktif olarak geliştirilmiyor diye biliyorum. Telefonumda bütün uygulamaları açık kaynak kullanmaya başladım demiş Çağlar. Çok rahatım demiş. Şahane. Bakalım hangi init sistemini kullanıyorsun? System D'yi kullanıyorum. Ve evet, Microsoft en büyük, şu ana kadar yapılan en büyük DDoS saldırısını atlattığını açıklamış. Ve bu saniyede 2.4 terabit aynen deniyor. Yani saniyede 2.4 terabit, baktığınızda çok çok büyük bir saldırı. Ve 10-15 dakika sürmüş, yanlış bilmiyorsam 10 dakika sürmüş. Ve tabii Microsoft'un bunu kaldıracak sistemi vardır muhtemelen, ki bu arada dikkat edin, her ay bu DDoS saldırılarının seviyesi artıyor. Bir önce Yandex'e yapmışlardı. Başka bir büyük şirkete daha yapmışlardı, yine hatırlamıyorum. Ama ne oluyor bilmiyorum şu anda. Bu DDoS saldırılarının boyutu gitgide artıyor ilginç bir şekilde. Bu ayda Microsoft'tan geldi. Bakalım diğer ay nereden gelecek? Ya da gelecek mi? Bir diğer haberimiz ise Twitter artık cevap aralarına reklam koyacakmış. Şu an burada da görebiliyorsunuz. Mesela bu arkadaşın cevabına girdi. Burada reklam gözüküyor. Bilmiyorum, Twitter kullanan arkadaşlar belki bunu nasıl etkiler sizi bilmiyorum ama ben de Mastodon kullanıyorum aktif olarak. Ha, Twitter hesabım da var ama Twitter'dan tweet atmıyorum ben. Mastodon otomatik olarak Mastodon'da yazdığım şeyleri tweet olarak gönderiyor Mastodon botu. Mastodon arasında ben reklam görmek istemezdim herhalde. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Rekrep selamünaleyküm demiş. Aleykümselam, hoş geldin. Gülüzer geç kaldım, merhaba demiş. Merhaba, hoş geldin. Evet, yarıladık. Çok geç kalmış sayılmazsın. Yarı yarıya geldik. Ve evet, bir diğer haberimiz ise bomba haberimiz. Bu son anda oldu. Bunu da son anda ekledim zaten. Dün ya da iki gün önce mi oldu hatırlamıyorum. Facebook ismini değiştiriyor. adı Meta oluyor. Neden? Çünkü artık Facebook deyince yani genel anlamda da herkes yani bir sürü Cambridge Analytica ile olaylar oldu. Bir sürü mahkemeye çıktılar. Zaten canlı yayında mahkemeye çıktılar. İşte herkesin artık kafasında Facebook şey olarak kaldı bir defa. Ya bunlar gizliliğimizi ihlal ediyor. Herkes bunu kabul. Hatta kullananlar bile muhtemelen kabul ederek kullanıyor. Ve hem bu açıdan hem bilmiyorum tabii bu şu an giden mahkemelerini değiştirecek bir şey değil ama hem Meta diye bir şey yaptılar hem de işte Metaverse yeni bir sistem geliştireceğiz. VR ya da işte Augmented Reality arttırılmış gerçeklikle gözlükle falan insanlara bağlanabileceksiniz. Hatta bunun hakkında bir video yayınladılar. İzlemediyseniz işte ne olacakmış? Ben iş yerinde gözlüğü takıp evde çalışıyorum ama gözlük takıp iş yerine bağlanacağım. Abi ben niye böyle bir şey yapayım? Zaten evde çalışmanın en güzel yanı evde çalışıyorsun. Yani insanlarla uğraşmak zorunda değilsin yüz yüze tek tek. Mesajlaşacağım yani. Bir şey olursa işte mesajlaşıyorsun. Gözlükle insanlara bağlanacağım. Ha tabii bu da şöyle gizli olacak. Açık kaynak falan değil ama gizli olacak. Sizin verilerinizi hiçbir şekilde satmayacak. Ama muhtemelen yine ücretsiz olacaktır. Verilerinizi satmadan güzel güzel kullanacağız. Ben kullanmam ama evet. Bu yani benim Metaverse hakkında yorumum. Ya tabii şu an gelişmekte olan bir şey. Yani henüz ortada doğru dürüst bir şey yok ama ya bildiğiniz distopik dünya. Ha ben şu da var. Yani tabii ki bu tarz arttırılmış gerçeklikler ya da sanal gerçeklikler güzel şeyler. Ben ona bir şey demiyorum. Tabii güzel kullanıldığı sürece, düzgün kullanıldığı sürece güzel şeyler ama ben böyle bir yazılım kullanacaksam da yine özgür yazılım olmasını isterim. Yani kalkıp Facebook'un herhangi bir ürününü bu şekilde kullanacağımı hiç sanmıyorum. Kullanmam. Kimseye de kullanılmasını tavsiye etmem. Yani tekrar bakın bu arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanında da tekrar bu şirketlere güç vermeye gerek yok. Yani özgür yazılımları desteklerim. Özgür yazılımlar çok daha iyi olsun ve onları kullanalım. Neden tekrardan işte sosyal medyayı bunların eline verdiğimiz gibi meta diyorum. Bu arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik yerlerinde bu tarz şirketlere verelim. Bence vermeyelim. Hatta şu an açık kaynak ve işte özgür yazılım işte bu sosyal medyalar ilk çıktığında bu kadar yaygın değil. Şu an çok çok daha yaygın. Bu tarz yazılımlar umarım özgür yazılımda daha çok gelişir, daha çok destek verebiliriz ve o tarafı kullanırız diye ümit ediyorum. Ve evet şirket haberleri bitti. En uzun şirket haberleriydi galiba. Şimdi araştırmalara geçeceğiz. Şu an chat'e biraz bakayım. Yayınlar bayağı akıcı geçiyor. Bundan sonra katılabilirsem katılmaya çalışacağım. Bu aralar çok sık yayın yapamıyoruz maalesef. Gizlilik raporları oluyor ayda bir. Haftalık yayınlara ben de dönmek istiyorum ama şu an video akışında da sorun var. Yani düzenli olarak haftada bir video geliyor en azından ama haftada iki videoyu çıkarmak istiyorum. Sonra yine düzenli yayınlara dönebilirsek dönmeye çalışacağım. Artık yersen demiş Faruk. Aynen yersen gizliyiz. Bir de Mark Zuckerberg'in her sunumunda çıkıp gizli olacağız falan demesi yok mu? Çok komime gidiyor abi. Neyin gizliğinden bahsediyorsun? Adam bütün ülkenin verilerini Cambridge Analytica'ya sattın yani. Tabii onlara göre satmadılar da mahkemede. Ve evet araştırmalara geçelim. Biliyorsunuz her ay ransomware konuşuyoruz. Bu araştırmaya göre şirket sahipleri siber saldırıları açıklamıyormuş. Yani yüzde kaçtı? Burada yazıyordu. Bir saniye aşağı geleyim. Çok fazla yüzdelik var. Şu an yani bu araştırmanın sonucu şu. Yani şunu söyleyeceğim. Ransomware saldırının ve genel anlamda siber saldırının çoğu açıklanmıyor. Ve tabii ki bu bir noktada suç olabiliyor. Özellikle işte şirket çalışanları etkilendiyse ya da ürünü kullananlar etkilendiyse, müşteriler etkilendiyse bunu açıklamaları lazım, bildirmeleri lazım. Tabii ülkenin yasalarına göre de değişiyor. Mesela Türkiye'de bildirmeniz gerekiyor. Bu suç da olabiliyor ama bu araştırmaya göre çoğusu açıklamıyormuş. Neden? Çünkü bunu açıkladığınızda bir sürü yasal işlem yapmanız gerekiyor. Bu da sıkıntı. Belki adam ransomware ödeyip hayatına devam ediyor. Bu da tabii ki işin şu boyutunu gösteriyor bu araştırma. Ransomware saldırıları belki bildiğimizden bile çok çok daha büyük boyutlara gelmiş olabilir. Ki her geçen gün yeni bir ransomware saldırısı görüyoruz. Yeni bir şirketin ransomware saldırısına uğradığını görüyorum. Ve evet bir diğer haberimiz ise bu Apple Pay'i siz şey ekleyebiliyormuşsunuz. İşte Visa, Mastercard'ınızı ekleyebiliyormuşsunuz. Ve temassız bir şekilde ödeme yapabiliyormuşsunuz. Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum. Var mı? Apple iOS kullananlar varsa yazsınlar chat'e göreyim. iOS kullanmadığım için bilmiyorum. Ama bu araştırmacılar şunu göstermiş. Diyelim Apple telefonunuzu kilitlediniz, koydunuz şöyle masaya koydunuz. Sonra bir arkadaş aldı onu. Bu araştırmaya göre kilit ekranınız olsa bile binlerce dolarlık alışveriş yapabiliyormuşsunuz bu Visa, Mastercard'ınızı kullanarak ve bunun ne kadar saçma olduğunu görebilirsiniz. Yani Düşünün, ekranım kilitli ama bir adam çaldı diyelim benim telefonum, binlerce dolarlık alışveriş yapabiliyor temassızdan. Yok mu bu özellik? Yok, Eren yok demiş. Bartu ben kullanıyorum demiş. Hanginiz doğru? Hanginiz gerçeği söylüyorsunuz? Haruk merhaba, hoş geldin. Ve evet, bir diğer haberimiz ise Mozilla'nın yaptığı araştırmaya göre insanlar Superman, Batman, Spiderman gibi şifreleri hala çok fazla kullanıyormuş. Hatta Superman 368.397 ihlalde gözükmüş. Batman 226.327, Spider-Man de 160.000 ihlalde görünmüş. Var mı burada da kullanan süper kahraman şifreleri? Var mı bilmiyorum. Ama tabii ki genel anlamda benim bu kanalda videom da var. Şifre yöneticileri neden kullanmalısınız diye. Hayatınızı çok çok çok çok kolaylaştıracak şeylerden birisi şifre yöneticileri. Mutlaka ama mutlaka şifre yöneticileri kullanın. Ben Bitwarden kullanıyorum. Siz farklı bir şifre yöneticisi de kullanabilirsiniz ama özgür yazılım olması önemli tabii. Mozilla VPN ne zaman TR'ye gelecek acaba? Mozilla VPN'i kullanmana gerek yok. Mulvad kullan, çünkü Mozilla VPN Mulvad'ın sistemini kullanıyor. Aynısı. Aynı sistem, aynı sunuculara bağlanıyorsun ve Mulvad VPN daha ucuz ve daha gizli. Yani neden Mozilla VPN kullanacaksın? Bence kullanma. Benimki ismim demiş Faruk. Yapma, gözünü seveyim Faruk. Bak, ismin de yazıyor burada. Ha, Bartu bu videoyu Amerika'dan izliyorum demiş. Ondan dolayı tamam. Demek ki Amerika'da kullanılıyor. Amerika'daki iOS sistemlerinde kullanılabiliyor demek ki. Ama dikkat et Bartu, araştırmaya göre ya da telefonunu kaptırma. Evet. Yavuz selamünaleyküm demiş. Aleykümselam, hoş geldin. Ve evet. Bir diğer haberimiz. Şu an araştırmamız. Araştırmanın şeyini okuyorum. Bu araştırmada telefon üreticilerinin sizi nasıl takip ettiklerini görüyorsunuz. Aynı zamanda işletim sistemlerinin de burada LineageOS ve iOS var. Şimdi diyelim bir Samsung cihazınız var. Samsung cihazınız sizin e-mailinizi donanım seri numaranızı alıyor. Daha sonrasında işte Samsung Consumer ID'niz. Bunlar izleyiciler olarak kullanılıyor. Yok, pardon, bir daha şuraya bakayım. Aynen. Bunları Samsung kendisi alıyor. İşte üçüncü parti izleyici olarak Google'ı, daha sonrasında Mobile Operator, Microsoft, LinkedIn, HIA gibi üçüncü parti izleyiciler kullanıyor. Daha sonrasında telemetri toplayıcılı olarak Google, Samsung ve Microsoft servislerini kullanıyor. Sonra işte görebiliyorsun, yani Samsung'un neleri aldığını görebiliyorsunuz. Xiaomi'ye geliyorsunuz. Aynı şekilde e-maillerinizi alıyor. Cihaz ID'lerinizi alıyor. İşte Wi-Fi MAC adresinizin MD5'ini arıyor. Abi neden? Wi-Fi MAC adresinizin MD5 olarak hashleyip alıyor ama MD5 güvensiz bir algoritma şu an hashleme noktasında. Güvensiz olarak kabul ediliyor. Yani neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Neden ilk başta Wi-Fi'nizin MAC adresinizi alıyorlar? Onu da bilmiyorum. Ama yine burada Google, Mobile Operator, Facebook gibi üçüncü parti sistemleri de topladığını görüyorsunuz. Realme aynı şekilde, yani tekrar söylememe gerek yok. Huawei'yi yine burada e-mail'i almıyorlar ama yine seri numarasını alıyorlarmış, donanım seri numarası. Yine bir sürü üçüncü parti servis kullanıyorlar. LineageOS'te, ki benim de önerdiğim ve uzun süre kullandığım işletim sistemi Android için LineageOS. Ama maalesef LineageOS'te üçüncü parti sistem kolektörü olarak Google'u kullanıyormuş. Bunu kaldırabiliyorsunuz ama en azından LineageOS'te bunu kaldırabiliyorsunuz diyebiliyorum. Ama yapması birazcık zor. Meşakkatli, internetten araştırsanız bulabilirsiniz. Ve tabii ki en güzeli iOS. iOS'te bunların hiçbiri yokmuş. Yani hiçbir şey toplamıyor. Ben de hatta bu araştırmayı gördükten sonra iOS'e geçtim. Şu an telefonumda iOS yüklü. Size de tavsiye ederim. En azından bu araştırmaya baktığınızda custom ROM yükleyecekseniz iOS'ı kullanın. Rahat oluyor. Çünkü hiçbir şeyi toplamıyorlar. En azından gizlilik açısından rahat oluyor. Google'un telefonlarında da yine e-mail'i, Wi-Fi MAC adresini aldığını görebiliyorsun. Zaten geri kalanlar Google servisleridir muhtemelen. Ve evet, yani bu araştırmanın sonucunda iOS en iyisi gözüküyor. LineageOS de kullanabilirsiniz. Buradaki komponentleri kaldırabiliyorsunuz ama birazcık meşakkatli. Ve chat'e bakayım. Linux alışkanlığı merhabalar demiş. Hoş geldin. Lockwise nasıl, güvenli midir? Ya yani güvenli tabii ama açık kaynak aynı zamanda, ama özgür yazılım lisansı mı var bilmiyorum Lockwise'da. Ama çok güncelleme almıyor diye duydum. Yani Lockwise kullanana kadar Bitwarden kullanmam daha iyi olabilir muhtemelen. PinePhone almak lazım. PinePhone'la alakalı da bir haberimiz var. Az sonra geliyor. TR'de yok maalesef. PinePhone hala geliştirme aşamasında ama ilerleyen zamanlarda ben de PinePhone almak istiyorum. Yani tabii biraz daha geliştiği süre içerisinde. Otomatik şifre oluşturucuları güvenli mi? Güvenli, rastgele oluşturuyorlar ama direkt şifre yöneticisi kullanmanı tavsiye ederim Purple. Bunun hakkında bir videom da var. Kanalda bulabilirsin istersen. Şifre yöneticileri diye aratırsan çıkar muhtemelen. Aynı ID yaşayanları falan belirlemek için olabilir mi MAC adresi? Cihaza özel oluyor. Wi-Fi MAC adresi dediği herhalde cihazdaki Wi-Fi. Yani cihazdaki Wi-Fi donanımının MAC adresidir herhalde. Ama tabii ki yani ben bir herhangi bir Wi-Fi... Mesela diyelim iş yerinde Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz, evde bağlanıyorsunuz. kafede bağlanıyorsunuz. Benim MAC adresimi kafede görebiliyor, iş yeri de görebiliyor mesela baktığınızda. iPhone gümrükte takılıyor diye biliyorum. Öyle mi? Var mı? Getiren var mıymış? Öyle bir haber varsa ilginç, bilmiyorum. Ben hiç duymadım. Ve evet, bir diğer haberimize geçelim. Araştırmamıza geçelim. Bu araştırmaya göre, ya şimdi bir web sitesi varmış dostlar. Bakın, olay şu. This person, ha şurada da açmışım zaten. This person does not exist. Bu kişi gerçekte yok. Ya bu yapay zeka ile üretilmiş kişi resimleri ama gerçekte dünyada böyle bir kişi yok baktığınızda. Bu ne kadar gerçekçi olduğunu görebiliyorsunuz. Neden? İşte belli modeller üzerinde eğitiliyor ve daha sonrasında yapay zeka böyle dünyada henüz var olmayan kişilerin bu şekilde fotoğraflarını çıkarabiliyor. Ve tabii ki bunun ne kadar yani sıkıntılı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani sadece bu yani olmayan bir kişinin yüzünü üretmek değil, yani yapay zekanın yapabileceği modeller üzerinde eğittiğinizde, mesela benim yüzüme eğittiniz diyelim, benim sesime eğittiniz ya da herhangi birinizin, ne oluyor işte Yusuf İpek olarak bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Burada da şu devreye giriyor tabii. Diyelim bu sistem mükemmelleştirilirse nasıl anlayacağız? Yani bu olay nasıl olacak gibi soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu araştırmaya göre de, ups araştırmayı kapattım. Yapay zekanın hangi modeller üzerine çalışabildiğini görebiliyormuşuz. Yani reverse engineering yapabiliyormuşuz ve oldukça isabetliymiş bu. Yani diyelim this person does not exist'te sonuç resim buysa, hangi resimler üzerinde çalıştığını, modellendiğini görebiliyormuşsunuz bu araştırmada. Bundan bahsediyor. Yani sandığımız gibi bir kapalı kutu değil deniyor. Ve evet, bir diğer haberimiz. Yeni bir saldırı keşfedilmiş. Bu saldırı sizin daha doğrusu ya, keşfedilme değil zannedersem, bunu araştırmacılar bulmuş. Tarayıcı parmak izinizi taklit etmenizi sağlıyormuş. Bu saldırı. Yani tarayıcı parmak izi hakkında benim kanalda bir videom var. Direkt merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için tarayıcı parmak izi şu demek. Yani bildiğiniz tarayıcıdaki bütün değişkenleri toplayın. İşte tarayıcıdaki eklenti sayısı ya da tarayıcınızın işte ekranınızın genişliği. Aklınıza gelebilecek bir ton değer var. Bu dediğim gibi videoda daha çok anlatıyorum. Daha derinlemesine anlatıyorum. Ve bu değerleri taklit ediyorlar. Ve daha sonrasında tarayıcı parmak izinizi sizin gibi yapıyorlar. Tabii bunun neden sıkıntılı olabildiğini tahmin edebilirsiniz. Sizin tarayıcı parmak izinizi kullanıp suç işleyebilirler mesela. Sizin üstünüze kalabilir gibi gibi. Yani tabii bu o kadar kolay değil ama araştırmada bunu gösteriyor en azından. Yani araştırmada bunun yapılabilir olduğu gösteriliyor. Ve tarayıcı parmak izinizi öğrenmek istiyorsanız yine o videoda nasıl öğrenebileceğinizi gösteriyorum. Ve bir diğer araştırmaya göre yapay zekayı şu şekilde eğitmişler. Elinizi kapatıyorsunuz ve işte bu ATM'de şifre gireceksiniz diyelim. Elinizi kapatmanıza rağmen yapay zeka belli bir süre sonra şifrenizin doğruluğunu tahmin edebiliyormuş. Yüzde kaç yazıyordu yine yüzdelikte? Ya yüksek bir oranda zannedersem, pardon %41 yüksek bir oran değil ama %41'lik bir oranda tahmin edebiliyormuş. Ve evet, yani elinizi kapatsanız bile bunu yapabiliyor. Tabii bunun daha da ileri seviyesi işte düşünebiliyorsunuz. Yani bir kişinin kamerada şöyle tutacaksın. Belki kişinin o şekilde ya da gizli kameralarla belki kişinin şifresi, pini bu şekilde tahmin edilebilir belki. Ya tabii bu bir araştırma sadece. Ve evet, bir diğer haberim, şu an siyasi haberlere geçiyoruz. Bazen kategorileri söylemeyi unutuyorum. Siyasi haberlere geçiyorum. Bu haberde bir arkadaşın, Amerika'da yaşayan bir kişinin, Ryan Lucky, evet, FBI Facebook verilerini almış. Zannedersem yine oltalama tekrar haberi. Ya bu haberleri ben koyalı bayağı oluyor da bazen unutuyorum, haberi tekrar hatırlamaya çalışıyorum. Bu haberde şunu anlatıyor. FBI sizin Microsoft, Google, Facebook gibi şirketlerden verilerinizi alsa bile uzun süreler boyunca haberiniz olmayabilir diyor. Yeni haber olmuş. Bu yıllar sonra haber olmuş. Bu haberde bunu anlatıyor. Yani tabii bunun da ne kadar kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Yani sizin aktif olarak verileriniz alınıyor da belki verileriniz verildi. Ama doğal olarak zannedersem yine kanunen de bildirilmesi gerekiyor bir noktada. Ama yıllar boyunca bildirilemeyebiliyormuş. Ve evet, bir diğer siyasi haberimiz ise ABD hükümeti gizlice Google'dan bu cinsel istismara uğrayan kişileri aratanların bilgilerini istemiş. Yani diyelim siz cinsel istismara uğrayan kişinin Google'da ismini, soy ismini arattınız ya da bir şekilde Facebook hesabını arattınız, Instagram hesabını arattınız Google üzerinden. ABD hükümeti de bu kişilerin verilerini ver abi bana demiş. Yani kim bunlar? Ne yapıyorlar? Genel anlamda bütün verilerini ver. Ve tabii Google da uymuş bunlara. Yani doğal uymak zorunda. Bu verileri tutuyorsan uyacaksın. Şey istediğinde, hükümet istediğinde. Ve tabii bunun paylaşmamın nedeni, yani belki bunlar, evet belki bu cinsel istismarı işleyen kişileri bulmak için kullanılabilir. Evet belki kullanılabilir ama bizim burada soru işaretimiz şurada oluyor. Çizgiyi nerede çiziyoruz abi? Yani hükümet bu gücü eline aldığında nereye kadar verileri alabiliyor? Kimin verilerini alabiliyor mesela? Yine burada işte soru işaretleri oluyor. Ve tabii ki Google gibi merkeziyetçi bir yerinde işte ne kadar veriye sahip olduğunu düşünebiliyorsunuz. Bu haberde de bunu söylüyor size. Yani bu gizlice istemişler, bu verileri almışlar. Moskova metrolarına şey gelmiş, yüzle ödeme yapabiliyor musunuz? Yani kartınızı ödeme yapacaksınız ya da belki su, bizim metrolarda su falan alıyoruz. Burada başka ne vardır bilmiyorum ama yüzle ödeme yapabiliyor musunuz? Ve burada da işte gizlilik korkuları var falan denmiş. Ve yani doğal olarak var. Bu sizin yüzünüzü tanıdıkça ve bu verileri işte yani yüz tanıma verilerinizi de saklıyorlar. Merkeziyetçi bir yerde saklanıyor. Hacklenebilme muhabbeti var. Onu geçtim. Yine kamerada yani yürüdüğünüz her yerde, girdiğiniz her yerde sizi takip edebilmeye başlıyorlar falan filan. Yani bunun biliyorsunuz zaten bilim kurgu filmlerini izlemişsinizdir. Ne kadar kötü olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ve evet, Azar selamlar yayınlar demiş. Hoş geldin. Görüntü işleme değil mi bu metrolar? Yani direkt yüz tanıma sistemini kullanarak ya şey ödeme yapabiliyormuşsun Moskova'da. Ve yine Birleşik Krallık'ta 9 okulda da bu sistem gelmiş. Çocuklar kantinden yüz ödemeyle çikolata yemek alabiliyorlarmış artık. Ve bu 9 okul üzerinde uygulanan bir sistem şu anda. Muhtemelen alınan cevaplara göre daha fazla okula da gelecektir. Tabii yani bunların ne kadar korkutucu olduğunu konuşmamıza gerek yok herhalde. Devam ediyorum. Yani Çin'de nasıl kullanıldığını konuşmamıza gerek yok. Sizi puanlıyorlar bildiğiniz. Ve son siyasi haberimiz ise güzel, birazcık daha sevindirici bir haber. Brezilya'da kişisel verileri koruma insanlık hakkı, insan temel hakkı olmuş. İnsanlık temel hakkı olmuş. Benim de Türkçe gidiyor ya. Yavaş yavaş. Tabii bu biraz da sevindirici bir haber. Şimdi özgür yazılım ve açık kaynak haberlerine geçiyorum. Başkasının fotoğrafını alıp gösterirsem ne oluyor? Mert herhalde o kadar akıllıdır. Yani benim fotoğrafımı alıp gösterip Yusuf İpek adına ödeme yapıyorum diyemezsin herhalde. O kadar akıllıdır en azından. Yazık, çocuklar da seviniyordur, oyuncak gibi görüyordur. Yani tabii nereye kadar o hesabımda nereye kadar yazıyor? Mesela yüzümü gösterip çikolataları alıyorum durmadan. Hoşuma gidiyordur muhtemelen. Ben de çocuk olsam benim de hoşuma giderdi herhalde. Ama tabii o çocukların yüz verileri saklanıyor. Muhtemelen aileler de bir şeyler imzaladı. Bu sistemi kullanabilmesi için işte gizlilik sözleşmesi falan imzalandı. Kimler alıyor o verileri? Kimler erişiyor? Merkeziyetçi bir sistem zaten. Yayında konu olduğunu bilmiyorum ama Rusya'da sosyal medyaya pasaportla... öyle mi? Sosyal medyaya pasaportla kayıt olma zorunlu mu olmuş? Allah Allah. Hiç görmedim. Artık bir sonraki gizli raporuna mı kaldı bilmiyorum ama yeni mi oldu bu? Hiç görmedim çünkü. Ve evet, bir şu an özgür yazılım haberlerine geçtik. Tanota biliyorsunuz benim daha önce e-mail videolarında konuştuğum bir servis. Uçtan önce şifreleme sağlayan bir servis. Eğer ki açık kaynak bir projeniz varsa Tanota'ya takım olarak başvurabiliyorsunuz. Size ücretsiz hesap veriyor bir yıllık. Ve bir yıl sonunda da tekrar eğer hala devam ediyorsanız vermeye devam edebiliyor. Güzel bir şey. Varsa aranızda açık kaynak proje yapan başvurabilir. Bir diğer haberimiz ise MoveWatt bir eklenti geliştiriyor. Bu eklenti Firefox ve zannedersem Chrome'da var ama ya ben yükledim. Yani eklenti merkezi gibi bir şey olmuş. Yani diyor ki Kukua Auto Delete yükle, Privacy Badger yükle. Onu ben zaten yüklerim abi. Seni niye kullanıyorum o zaman? Yani bilmiyorum. Henüz daha beta aşamasında ama belki ilerleyen zamanlarda güzel bir şey olur. Şu an belki siz de indirip deneyebilirsiniz isterseniz. Ve Element Spaces betasından çıkıyor. Space muhabbetini daha önce de... Space özelliğinde daha önceden konuşmuştuk. Discord'a biraz daha benzemesi için işte o sunucuların biraz daha derli toplu gözükmesini sağlayan bir sistemdi Spaces. Bu Element biliyorsunuz Matrix'i kullanıyor bu arada. Yine bilmeyenler varsa. Bizde de var. Matrix sunucumuzda Spaces açık. Siz de Element Space özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Zaten şu an Element kullanıyorsanız beta'dan çıkmış, otomatik olarak kullanabiliyor olmanız lazım. Ve bir diğer haberimiz ise Free Software Foundation JShelter denilen bir eklenti duyurmuş ki bende de yüklü. JavaScript Restrictor. Bu eklentinin yaptığı şey şu. JavaScript'i biliyorsunuz bazı kütüphaneleri açık olmayabiliyor zannedersem ve aynı zamanda ya sizin lokasyonunuzu alan ya da işte istemeyeceğiniz kütüphaneler olabiliyor. Eğer ki bu tarz JavaScript kodları varsa bu JavaScript Restrictor bunları engelliyor. İşte burada modları var. Minimal, Recommended, High diye. Normalde 2'de oluyor. Siz bunu açıp kapatabiliyorsunuz falan. Güzel bir eklenti. Bir sonraki eklenti videomda, çok istiyorsunuz onu da, eklenti videosu çek diye. Bunu da tekrar söyleyeceğim ama indirebilirsiniz JShelter eklentisini. Bir diğer açık kaynak uygulamamızsa yine bunun işte GitHub şeyine bakabilirsiniz. GitHub üzerinde hostlanıyor zaten. Locate.js denilen bir şey geliştirmişler ve burada sizin konumunuzu ne kadar yakın tahmin edebiliyor. Hem JavaScript kütüphanelerini kullanarak hem IP adresinizi kullanarak ne kadar yakın tahmin edebiliyor? Burada onu görebiliyorsunuz. Ben tabii start scanlemeyeceğim. Yani çok yakın tahmin etmiyor. İstanbul'da olduğumu gösteriyor ama siz kendiniz kendi başka tarayıcılarda da deneyebilirsiniz. Bakın bakalım nasıl yakın tahmin ediyor. Bu arada bu GitHub'da hostlanıyor. Bu veriler saklanmıyor zaten. Ondan da haberiniz olsun. Yani rahat bir şekilde deneyebilirsiniz. Ya da forklayıp da deneyebilirsiniz. İsterseniz GitHub'da saklandığı için forklayıp da deneyebilirsiniz. Ve bir diğer haberimiz de, ben bunu bilmiyordum. Windows kullanmadığım için bilmiyordum. Windows'un iğrençliklerini haberlerde öğreniyorum. Şimdi normalde siz diyelim bir HTML linki açacaksınız. Ne olur? Yani HTML bağlantısı şudur değil mi? Yani pardon, yani direkt normal bir bağlantı açacaksınız. HTTP şudur bağlantı ya da HTTPS şudur bağlantı değil mi? Windows şöyle bir şey yapıyormuş. Yani sizin diye varsayılan tarayıcınız Brave, Firefox ya da başka bir tarayıcı. Microsoft Edge kullanın diye abi bu HTTPS bağlantılarını Edge 2 nokta üst üste böyle böyle çeviriyormuş. Ve tabii bunu da tarayıcılar aşamıyor. Firefox Brave aşamıyormuş işte. Ve şu an bu habere göre bunu aşmayı başarmışlar. Artık Microsoft her ne kadar size Edge ile açtırmak istese de bağlantıyı, artık HTTP ile bunun bir şekilde önüne geçmiş Firefox ve Brave. Bu şekilde önünüze çıkabiliyormuş artık. Bunu işte Brave ile açabilirsin, Firefox'u açabilirsin diye. Hiç denk gelmedim açıkçası demiş Bilal. Hatta bunun için bir uygulama kullanıyormuş, Edge Deflector diye. İğrenç ya vallahi, yani Windows'un, Microsoft'un yaptığı iğrençlikler bunlar. Ha, Rus şey diyorsun. O zaman Rus sosyal medyaları için pasaport eklemen gerekiyor. Yani Facebook, Instagram için hala gerek yok. Rus sosyal medyaları için. Rus metrosuna face yüz ödemesi gelmiş zaten. Onun haberini az önce konuştuk. Ve evet bak, Bilal Ethem ne diyor? Ben ne çekmiştim zamanında ondan diyor. Ve evet, bir diğer haberimiz ise bu Firefox yeni bir özellik getirdi, Firefox Suggest diye. Ve bu baya yanlış anlaşıldı. İşte bana da yazanlar oldu, abi ne oluyor Firefox ne yapıyor diye. Yanlış anlaşıldı çünkü yanlış haber yapıldı. Bir saniye geliyorum. Annem kahve gönderdi içeriden, teşekkür edeyim. Yayından teşekkür edeyim. Ve evet, yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşılan kısım ne? Şöyle haber yapıldı. Diyelim ben burada aratma yapıyorum. Firefox'un sunucularına bildiri gidecek ve bu Firefox bana yazdığım şeye göre öneri çıkaracak dendi. Ama bu şekilde işlemiyor. Ya biliyorsunuz bütün tarayıcılar para kazanmak için ne yapıyor abi? İşte Google arama motorlarıyla anlaşıyor mesela. Arama motoruna işte belli bir para ödüyor size. Varsayılan arama motoru yapıyor ya da arama başına belli bir ücret ödüyor gibi gibi. Firefox Suggest de şu. Firefox sizin bilgisayarınıza önerilen siteler diye bir text dosyası indiriyor. Ya bildiğiniz offline bir text dosyası. Ve diyelim ben ama yazdım, Amazon ya. Ama yazdım. Burada Amazon diye Firefox Suggest'te çıkıyor. Ama bu işlemler offline gerçekleştiriliyor. Yani online değil. Online olmuyor. Hiçbir şekilde Firefox'un sunucusuna bildiri falan gitmiyor. Offline olarak gerçekleşiyor. Olay bu. Ha tabii bunu sevmiyorsanız ayarlardan kapatabiliyorsunuz yine. Bu özellik size kalmış bir şey. İsterseniz kapatın. Ama ben de şu an LibreWolf kullanıyorum. Bakacak olursanız. Yani bu noktada artık ya Firefox'u kullanabilirsiniz. Yani LibreWolf da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Ama insanların ya da daha doğrusu direkt söylediği gibi değil işte. Bu işte Firefox'un sunucularına bildiri gidecek. Oradan size öneri çıkacak değil. Tamamen çevrim dışı oluyor. Ve bu para kazanmak için yapılan bir şey. Birçok kişi yapıyor yani bak. Yandex neyden? Ha evet, otomatik olarak Yandex geliyor. İşte Yandex demek ki daha çok para ödemiş. Yandex para vermiş. Abi beni varsayılan yap diye. O yani. Bunu Brave de yapıyor. Gerçi Brave kaldırdı. Brave Google'la anlaşmalıydı. Kaldırdı. Diğer tarayıcılar da Vivaldi de yapıyor. Herkes yapıyor yani. Para kaynağı onlar için. LibreWolf da yok mesela. Çünkü LibreWolf direkt topluluk tarafından geliştirilen bir şey. Ya ama işte tarayıcı açıklarını görüyoruz abi. Yani gerçekten topluluk tarafından bağışla yürüyen bir şey yok. Keşke öyle olsa. Mesela Firefox keşke Google değil de sadece topluluk tarafından yürütülen bir proje olsa, işte biz de bağış yapsak. Yani ben de yapmak isterim mesela. Neden? Çünkü bir şirkete bağımlı olmaması lazım. Ya her ne kadar işte Mozilla kar amacı gütmeyen falan diyorlar ama Google'la anlaşıyorsun abi. Yani hoş bir şey değil baktığınızda. Google'la anlaşması, Google'dan para alması hoş bir şey değil. Şu an Mozilla'nın büyük gelirinin büyük bir kısmı Google'dan geliyor. Hoş bir şey olmuyor dolayısıyla baktığınızda. Keşke şey olsa ya, Firefox Mozilla'dan falan bir şekilde ayrılsa ve topluluk tarafından yönetilen ama bağış sistemiyle, mesela ben bağış yapabileceğim, siz bağış yapabileceksiniz gibi bir şey olsa çok daha güzel olur bence. Ama şu anlık Firefox'un zaten topluluk içerisinde de sürekli topluluğu dinlemiyorlar, topluluğu hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Yani şunu yapmayın, bunu istemiyoruz diyor, yapıyorlar, bir şekilde dinlemiyorlar. Sıkıntılı yani. Şu an Firefox'la topluluk çatışma içerisinde, birçok kişi LibreWolf'a geçti bu yüzden. Ve evet, bir diğer haberimize geçelim. PinePhone yeni telefonunu çıkardı. PinePhone Pro. Bunda neler var? Yani Linux bu arada. Bu telefonda tamamen Linux kullanılıyor. Ve 400 dolar. Tabii Türkiye'ye getirebiliyor muyuz bilmiyorum. Öyle bir şansımız var mı? Ama bu hala geliştirme aşamasında. Zaten burada da şey diyor. Yani biz bunu bak buraya yazmışlar. Bu kimin için, kimin için değil. Bu hala son kullanıcıya çok uygun değil diye yazmışlar zaten. Ve evet yani... Benim tabii yine şansım olsa alabilirdim. Yani getirme şansım olsa almak isterdim tabii ama ya deneme amaçlı en azından elime geçme şansı olsa almak isterdim. Belki videosunu falan çekerdik ama şu an hala gelişme aşamasında. Ve bu arada bu telefonlarda çok güzel bir şey var. Arka kapağını açtığınızda abi şey yapabiliyorsunuz. Mesela kamerayı kill switch şeyleri var. Açma kapama tuşları var. Kamerayı kapatabiliyorsunuz. Mikrofonu kapatabiliyorsunuz. Mesela en büyük sorun ne biliyor musunuz? Edward Snowden'in de bir belgesel YouTube'da bir 30 dakikalık belgesel tadında bir şey vardı. Orada söylüyor. Mesela Edward Snowden kendi telefonunu abi şey yapıyor. Direkt kamerasını çıkarıyor. Ondan sonra mikrofonunu çıkarıyor. Niye? Çünkü telefonda bir zararlı yazılım varsa, bir spyware varsa, mesela Pegasus gibi bir spyware varsa telefonunuzda, bunu bilmenizin imkanı yok. Yok, bilemezsiniz. Yani telefon, bilgisayarda da hatta ya yani bilgisayarda bile spyware'leri tespit etmek zor olabiliyor. Telefonda bilmenizin imkanı yok. Yani şu an diyelim benim telefonumda spyware var ve adam istediği zaman kamerayı açabiliyor, istediği zaman kamerayı kapatabiliyor, istediği zaman mikrofondan beni dinlemeye başlayabiliyor, görüşmelerimi kaydedebiliyor. Bunu bilme şansım yok. Dolayısıyla bu tarz kill switch'lerin olması, ha belki yani siz normal standart bir kullanıcısınız, siz hedeflenmeyebilirsiniz ama şöyle düşünün, bir gazeteciyseniz ya da kaynaklarınızı korumanız gerekiyorsa o noktada ya da hedeflenen bir insansanız, sizin için o nimet oluyor. O kill switch'i açıp kapamak güzel bir şey oluyor. Tabii ben de son kullanıcı olarak kill switch ister miyim? İsterim abi, niye olmasın? Yani kullanmadığım zaman kamerayı zaten 40 yılın başı bir kullanıyorum. Kullanmadığım zaman kapatayım. Bu benim mikrofonumda da var kill switch. Buraya basıyorum kapanıyor işte mesela. Güzel bir şey. Faruk demiş ki LocateJays mahalleme kadar buldu, aman Allah. Aman abi aman, o zaman eklentilerini yükle. Yani benim videom da var bu noktada, ya da tarayıcı parmak izini nasıl engellerim, o videomu da izle mutlaka. Bak LocateJays o neymiş diyor da az önce 5 dakika önce falan konuştuk. Ve evet, bir diğer haberimize geçelim. Sailfish OS denilen bir işletim sistemi var dostlar. Bu da Linux tabanlı. İşte bazı kaynak kodu hepsi açık kaynak değil. Bazı komponentleri açık, bazı komponentleri kapalı kaynaklı bir işletim sistemi. Ve bu bayağıdır varmış. Ve bu şu an kar edebilecek seviyeye gelmiş. Bazı şirketlere satış falan yapmaya başlamışlar. Kullanıcılar da bunu kullanabiliyor bu arada. Sailfish OS'e bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz ama her telefonda çalışmıyor. Linux tabanlı bir işletim sistemi ve kar edebilmeye başlamış. Her ne kadar bir kısmı kapalı kaynak olsa da ve açmıyor olsalar da bence güzel. Yani Linux tabanlı telefonların gelişmesini istiyorsak böyle şeylere güzel diyebilmemiz lazım. Güzel, ben de sevindim buna. OpenShot Windows 11'de çalışmıyor. İleride çalıştırırlar herhalde bir şekilde. Debian 11.1 yayınlanmış. Bunları sunucularınızda belki güncellemek isteyebilirsiniz. Ubuntu 21.10 sürümü yayınlanmış. Ya GNOME 40 gelmiş herhalde ve Firefox Snap default oluyor ve belli başlı güvenlik güncelleştirmeleri falan gelmiş. Özellikle 21.10'da çok alacağınız bir şey yok. Yine de GNOME 40 kullanmak istiyorsanız güncelleyebilirsiniz. OpenBSD 7.0 sürümü yayınlanmış. Burada bir sürü, tabi burada baya bir gelişme var Ubuntu'ya kıyasla. Bunlara bakabilirsiniz. Bilmiyorum, BSD sistemleri kullanan var mı şu an chatte, merak ettim. Bazı izleyicilerim kullanıyor çünkü biliyorum. Ama şu an var mı acaba BSD sistemlerini kullanan? Ben hiç kullanmadım. OpenBSD de kullanmadım ama bir denemek istiyorum bir ara. Ve ProtonVPN'in Android sürümü güncellenmiş. Burada WireGuard desteği gelmiş ve aynen WireGuard desteği gelmiş. Yine ProtonVPN kullanıyorsanız, WireGuard kullanmak isterseniz güncelleyebilirsiniz. Ve bir diğer haberimiz ilginç. Vicker denilen bir uygulama var dostlar. Bu Vicker önceden bir şirketin de, daha sonrasında Amazon satın aldı. Mesajlaşma uygulaması, takımlar falan filan kullanıyor. Yani şirketler kullanıyor. Küçük şirket, büyük şirket. CIA'den 1.6 milyon dolar bağış almış. Bereket versin. Bereket versin. Vicker zaten açık kaynak değil. Sadece şifreleme algoritması açık kaynaktı. Ya sadece o kısmı açık. Diğer kısımları kapalı kaynak. Vicker kullanmayın. Kullanan zaten... Sanmıyorum kullanan olduğunda, yani haberiniz olsun, CIA'den 1.6 milyon dolar bağış almış. Evet. Ve evet, gene Amazon'un, yani Vicker Amazon'un, yanlış bilmiyorsam ve tekrar falan satılmadıysa Amazon'un. Android 12 yayınlandı ama hiçbirim, ben kullanamıyorum. Ha. Ben Galaxy Note 3 kullanan bir birey olarak Android 7'deyim hala. İzliyoruz. Evet. Android 12 yayınlanmış. Bakalım ne var Android 12'de özellikle bakmak istediğimiz. Ya geçiyorum bu kısımları. Özellikle şey varsa böyle, ya tekrar yeniden tasarladık deniyor. Böyle daha farklı temalar geliyor. Ve bakın ya abi, Dark Theme on off muhabbeti var. Şahane bir şey ya. Benim telefonda yok. Çok üzülüyorum. Böyle yeniliklerden yararlanamadığım için. Tabları nasıl sola aldım? Bunun Three Style Tabs denilen bir eklenti var onunla. Onun hakkında da bir videom var. İstersen bakabilirsin kanalda. Daha responsive bir interface diyor bakalım. Ya özellikle burada bakmak istediğimiz bir şey var mı? Bakalım. Yani private by design. Ha, konum izni isterken şöyle bir şey soruyor. İşte yakın konum izni verebiliyorsun ya da direkt tam olduğun yeri verebiliyorsun. Bu mesela güzel bir şey baktığınızda. Çünkü bazı uygulamalar illa konum isteği ver, konum isteği ver diyor. İstemiyorum abi konum isteği vermek, ama o uygulamaya konum isteği vermeden çalıştıramıyorsun. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. En azından güzel bir şey olmuş. Privacy dashboard gelmiş. Hangi uygulamanın hangi izinler verdiğinizi tek buradan görebiliyorsunuz. Şahane bir şey. Çünkü bazen izin veriyorsunuz unutuyorsunuz. Ama artık bu privacy dashboard'dan görebiliyor olmanız lazım. Yani mesela diyelim 7 tane uygulama lokasyon izni var. Girip buradan kapatabiliyorsunuz. Bu özelliği sevdim. Ve evet, onun dışında zannedersem çok da görebildiğim bir şey yok. Yani en azından bizi ilgilendiren çok bir şey yok. Görsellik başka bir şey değil bence demiş. MG. Aynı özellik iOS 15 ile geldi. Şahane. Sola nasıl aldın tabları Coco, söylüyorum. Three Styles Tabs denilen bir eklenti var. Bunun hakkında da videom var. YouTube'da tekrar söylemeyeceğim. Lütfen bir daha sorma. Three Styles Tabs. Ve evet, bir diğer haberimiz ise Brave. Varsayılan motoru olan Google'ı siliyor ve Brave kendi motorunu getiriyor. İşte Brave Search. Ve tabii bunun para kaybetmek demek Brave için baktığınızda. Çünkü Google para ödüyor orada ana motor olmak için. Artık ödeyemiyor. Yani ödemiyor daha doğrusu. Para kaybediyorlar ama bakalım. Yani Brave Search'ün kendisinden umarım güzel bir gelirleri olur. Brave'in şeyi yapmasını seviyorum böyle. Her şeyi, kendi sistemini geliştiriyor her şeyde. Ve güzel bir alternatif oluyor. Yani normalde kullandığımız merkeziyetçi sistemlere, Google gibi merkeziyetçi sistemlere güzel bir alternatif oluyor. Umarım Brave Search de güzel olur, başarılı olur. Ve yani oradan da güzel bir gelir kazanırlar ki Google'a muhtaç kalmazlar, Mozilla gibi umarım. Abi Arculinux de XFC olan değil mi? Bilmiyorum ki, bakman lazım. Yani Arculinux'un bir sürü şeyi var ama ben de hatırlamıyorum. Ve bir diğer haberimiz ise Trump. Mastodon'sun. Trump bir sosyal medya açtı dostlar. Belki görmüşsünüzdür. Bu sosyal, işte Trump Twitter'dan falan banlanıyor ya. Kendi sosyal medyamı kuruyorum agalar diyor. Daha sonrasında işte kendi sosyal medyasını kuruyor. Ama şöyle bir problem var. Kurduğu sosyal medya Truth Social, bildiğiniz Mastodon. Ya Mastodon kurmuşlar abi, bak benim Mastodon'um burada. Herkes Mastodon'u kendi sunucusuna kurabiliyor. Bir dakika, yanlış yazdım domaini. Mastodon.social benim bulunduğum sunucu mesela. Benim Mastodon'um burası. Buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela Baykanguru varmış. Baykanguru nerede abi? Todon.eu'da bak. Todon.eu'ya giriyorum. Baykanguru'da, Todon.eu'da. Yani Trump'ın da yaptığı şey Truth.social yerine Mastodon. Şu an galiba girilmiyor bu arada herhalde. Ama neyse, bilmiyorum, alan adını da belki yanlış biliyor olabilirim. Mastodon sunucusu kurmak. Ama şöyle bir şey var. Mastodon özgür yazılım. Ya yani özgür GPL lisanslı, AGPL yanlış bilmiyorsam. GPL 3.0. Ne demek bu? Siz eğer ki bir özgür yazılım kullanmakta serbestsiniz. Bir şirket olarak da kullanabilirsiniz. Kişisel amaçlarınız için de kullanabilirsiniz. Ama GPL yazılımında özellikle eğer ki bir şey değiştiriyorsan onu da açık kaynak yapmak zorundasın. Onu da GPL olarak yayınlamak zorundasın. Mecbursunuz. O lisansın özelliği o. Yani siz özgür bir yazılımı alıp kafanıza göre bir şeyler değiştirip abi bu da ben bunu kapatıyorum, kendim kullanıyorum, istediğim gibi kullanacağım diyemiyorsunuz. Yani şu demek. Siz GPL lisanslı bir yazılım kullanıyorsanız kendi yazılımınızda, kullandığınız yazılımınızda GPL olmak zorunda. Ama Truth Social GPL lisanslarını ihlal ediyor. Çünkü diyorlar ki biz kapalı kaynağız diyorlar. Ama bildiğiniz Mastodon kullanıyorlar ve GPL lisansına sahip Mastodon. Burada da bu. Bu haberde de bunu söylüyor. 30 gün içerisinde bunu durdurmaları lazım diyor. Yoksa Mastodon dava açabiliyor direkt olarak. Ha tabii davadan ne çıkar bilemem. Ama GPL lisansının özelliği bu. Ve bunu Trump ihlal ediyor. Mesela BSD her açık kaynak yazılım GPL gibi değil maalesef. Örneğin BSD lisansları. BSD lisanslarında diyelim siz BSD lisansını alarak bir şey geliştirdiniz. Yani BSD kerneli de zannedersem yine BSD lisansına sahip olduğu için. Mesela macOS BSD kernelini alıp istediği gibi kapalı kaynak yapabiliyor. Çünkü şey öyle, siz söyleyin, lisansı öyle. Ve şu an mesela macOS BSD'nin üzerine kurulu olmasına rağmen aynı şekilde devam edebiliyor. Ama mesela Linux'ta öyle değil. Linux kerneli üzerine bir şey kuruyorsanız özgür yazılım olduğundan yine sizin de özgür yazılım olarak devam etmeniz gerekiyor. Aradaki fark bu. Mastodon'daki olay da bu. Ve evet, videolar çok karmaşık geliyor. Bilmediğimiz terimler var. Yani bilmediğin terimler varsa yine yazabilirsin. Açıklamaya çalışayım ama elimden gelince yine bahsettiğin tarzda videolar çekmeye çalışıyorum. Şu an bir dakika, benim bir şu son 7 haberi okumadan önce laboya gitmem gerekiyor. Çok fazla yayın esnasında çok su içtim. Sizden bir dakika rica ediyorum. Laboya gidip geleceğim. Böyle yapalım. Evet, geri geldim. Yusuf Osmanoğlu selam demiş, hoş geldin. Murat iyi akşamlar demiş, hoş geldin Murat. Ve evet, devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Wayback Machine diye bir site var. Muhtemelen mutlaka kullanmışsınızdır, hatırlamıyorsanız bile. Diyelim bir sitenin geçmiş tarihine gidebiliyorsunuz. Hatta bakalım, Wayback Machine yazalım. Ne yapıyor bu site? Bu sitenin size izin verdiği şey şu: siteleri kaydediyor. Diyelim youtube.com yazalım, ilginç olur. youtube.com. Burada mesela YouTube'un 2005'teki halini görebiliyorsunuz. İşte geldim buraya. Snapshot'lar var mesela. Saat 10.26'da almışlar. Mayıs 7 2005'te. Buna tıkladığımda tabii birazcık da yavaş sürüyor ama youtube.com'un Mayıs'ın 7'sinde nasıl gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Güzel bir şey. Sık girilen siteleri bu şekilde kaydediyor. Bu aynı arkadaşlar, Wayback Machine'i yapan arkadaşlar, Wayforward Machine diye bir şey geliştirmişler. Ve bunun da yaptığı şey aslında birazcık gönderme olayı. Diyelim benim web siteme giriyorum, yusufbek.me yazıyorum. Diyor ki işte geleceği arat, gelecekte bu site nasıl olacak? Mantık bu. Tabii giriyorsunuz, hangi siteye girerseniz girin benzer şeyler çıkıyor. Ne çıkıyor bakalım şimdi. İşte internetin geleceği yükleniyor yazıyor burada. Ve bu arada sesimi açtım değil mi? Evet. Şimdi benim sitem gelecekte aynı bu şekilde kalacak muhtemelen ama şimdi daha yüklenmedi galiba. Neden böyle yapıyor ya? Göstermek istemiştim ama bakalım yükleyecek mi? Henüz yüklemiyor. Ben de şaşırmıştım ilk bunu gördüğümde. Yani ne alaka, nasıl gelecekteki bir siteyi tahmin edebilirler ki diye düşünmüştüm ama yüklemiyor abi ya, neden öyle? Siteden çıkın. Kastırmayın, site yüklenmiyor. Bir dakika, F5 atayım. Neyse, gösteremeyeceğim herhalde, açıklayayım. Ya işte önünüze şey çıkıyor, bu dosya gizlidir. İşte ne bileyim, bu siteye girebilmek için kimliğinizi girmeniz gerekir. Bu siteye girebilmek için şu izni vermeniz gerekir gibi şeyler çıkartıyor önünüze. Ve bu aslında neden böyle bir şey yapmışlar? Farkındalık yapmışlar. Yani biraz daha farkında olun etrafınızda olan bitenin diyorlar. Her şeyi kabul etmeyin diyorlar. Yani çok önemli, gerçekten çok önemli, çünkü bu ufak gelişmeleri kabul ettiğimiz zaman çok çok daha büyük gelişmelerin önünü açıyoruz. Mesela Avustralya'da fark etmişsinizdir belki, bir önceki gizlilik haberinde mi konuşmuştuk, iki önceki gizlilik haberinde mi hatırlamıyorum, adamlar öyle bir yasa getirdi ki polis mahkemeye falan gitmeden çok basit bir şekilde sizin verilerinizi izleme hakkına sahip, değiştirme hakkınıza sahip, yok etme hakkına sahip. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu yasa şu an geçmiş oradan ve sizin bilgisayarınıza gelip şu an işte diyelim evinize girip bilgisayarınıza alıp istediği gibi verilerinizi yükleyebilir, istediğiniz gibi verilerinizi silebilir ve değiştirme hakkına bile sahip abi. Değiştirebiliyor. Ya, iftira atılabiliyor yani baktığınızda. Bunun olayı o. Dolayısıyla bu tarz gelişmelere şimdi karşı çıkmamız lazım ki ilerleyen zamanlarda böyle şeylerle karşılaşmayalım. Mesela ne diyor abi? Twisted Eye programını yükle. Ne diyor? Şu anki tarayıcınız bu Twisted Eye programı sizin takip ediyor. Yani anlayacağınız üzere burada onu yapmışlar. Mesela ne diyor? Bu sitenin sahibi sizin politik görüş bloğunuzu engelledi diyor işte falan. Yani anlayabiliyorsunuz. Olay burada. Buna gönderme yapmak istiyorlar kısacası. Hangi siteye girerseniz girin bu çıkıyor. Ve evet, güzel bir şey. Bir diğer haberimiz ise RDP denilen bir sistem var dostlar. Belki bilmeyenler için açıklayayım. Diyelim bir sunucunuz var, uzakta bir bilgisayarınız var. Ona bağlanmak için RDP Remote Desktop, ne bunun açılımı bilmiyorum, şimdi sallamayayım. Ziya RDP sistemiyle uzaktaki bilgisayarınıza bağlanabiliyorsunuz ve işlem yapabiliyorsunuz görüntülü bir şekilde. Bildiğiniz bilgisayar kullanıyormuş gibi oluyor. Ve bu habere göre, bu arada biz diğer haberleri geçtik. Yani üst kategorilere uymayan haberleri konuşuyoruz şu anda. Bu habere göre RDP şu an çok çok fazla saldırıya uğruyormuş. Yani insanlar RDP brute force atakları çok fazla yapıyormuş. Zannedersem bakın sırf Mayıs ve Ağustos 2020 arasında 55 milyar saldırı gerçekleşmiş. Normalde olanın iki katıymış. Normalde olanın değil, Ocak'la Nisan arasında olan 27 milyarın iki katı diyor. Yani eğer ki RDP bilmiyorum kullanan var mı? Dikkatli olun. Yani RDP noktasında nasıl bir güvenlik önlemleri alabilirsiniz bilmiyorum ama en azından bu brute force ataklarına karşı çıkabilmek için güçlü şifreler kullanmanız lazım. İşte Bitforward'dan bir şifre öğretin, karmaşık bir şifre kullanın yani. Bilmiyorum tabii, belki ben RDP sistemini kullanmadığım için başka güvenlik önlemleri alınabilir mi bilmiyorum. Ama dikkat edin, şu an çok büyük saldırı altındaymış yani. Baktığınızda genel anlamda. Çağlar demiş ki arkadaşlar bilgisayarınızda BitLocker kullanın. Bu gibi durumlarda siber güvenlikte çalışanlar bir şey yapamaz. Evet yani olay şu. Bunları çözebilecek kapasitede adamlar değiller. Çağlar benim bildiğim kadarıyla BitLocker'ı zaten çözmesi hakikaten zor. Yani en son güvenlik algoritmalarını kullanıyorsa problem yok. Aynı şekilde Linux'ta da diskinizi şifreleyebilirsiniz. Direkt şifreleme yapabiliyorsunuz. Ve bu ne demek oluyor? Diyelim ben ya da herhangi birisi, birisi sizin laptopunuzu çaldı diyelim. Bu noktada sizin verilerinize erişemiyorlar. Çünkü diskiniz şifrelenmiş durumda ve şifrenize erişemedikleri süre boyunca diskinize de erişemiyorlar. Yani normal şartlar altında da herhangi bir insan, fark etmez çalıntı durumunda da hatta yasal durumlarda da, ki Amerika'da bile mesela ya da bazı şirketler bu şifrelemeyi zorunlu tutuyor. Çünkü hassas dosyalar var. Şirketlerin hassas dosyası oluyor. Diyelim sizin ailenize bir soruşturma açıldı ve sizin şirket laptopunuzun da açılması isteniyor. Bu durumda mesela şirket izin vermeyebiliyor. Hayır abi, açamazsın, orada şirket dosyaları var diyebiliyor ya da izin verebiliyor. Gibi gibi olaylar da dönüyor yani bu noktada. BitLocker kullanabilirsiniz Windows'ta. Linux'ta da normal işte kurarken şifreleme olayı zaten var ve Linux'ta çok basit. Yani Linux'ta diski şifrelemek çok basit. Bir tik tıklıyorsunuz ve şifre giriyorsunuz, o kadar. SSH keypair'lerimiz tehlike deme. SSH gizli anahtarın bilgisayarında olur zaten. Public anahtarında sunucuda olur. Gizli, yani bir tehlikede olacaksa bilgisayarına yapılan bir saldırı olması lazım. RDP saldırı direkt sunucuda brute force oluyor. Yani kullanıcı adı şifre denemesi yapıyorlar, yani öyle düşün. Yani dolayısıyla gizli anahtarın bilgisayarında nasıl sakladıysan o kadar güvenli duruyor. Ve bir diğer haberimiz de ilginç bir haber. Bir arkadaş TikTok'ta şöyle bir video çekmiş ve bu da bir anda viral olmuş. Muhtemel olarak gizli bir Amerika uçağı olabilir ya, ABD uçağı olabilir. UFO'ya da benziyor. Hemen tabii komplo teoricileri çıkıp o abi UFO gördünüz mü? Bak Amerika uzaylılarla çalışıyor gibi şeyler de demiştir. Ama bu yani komik bulduğum için bunu da paylaşmak istedim. Mac'e Linux kurabilir miyim? Evet. Yeni çıkan Mac'lerde hala bazı problemler var ama o da gelişiyor. Yani yeni çıkan Mac dediğim bu yeni işlemcili M1 Mac'lerden bahsediyorum. macOS'te disk şifreleme için FileVault. macOS ya bizim bilmiyorum FileVault nasıl bir şey ama bizim bahsettiğimiz bütün diski şifrelemek, senin bahsettiğin de onu yapıyorsa evet, o zaman FileVault Mac içinde. O UFO videosu sahte öyle mi? Bilmiyorum. Yani o kadar derinlemesine araştırmadım. Komik bulduğum için paylaşmak istemiştim de. Zaten UFO'ya da benziyor gibi ama ya yani, normal bir uçakta olabilir, bilemiyorum. Yani uçak çok da benzemiyor aslında. Değil mi, normal bir uçak? Bakalım tekrar. Yani bilmiyorum. Belki devam haberlerine bakmak lazım. Dediğin gibi CGI mi bilmiyorum. Bir diğer haberim ise ShutUp10 diye bir uygulama var. Belki bilenleriniz bilecektir. Bu uygulama işte sizin Microsoft'taki telemetrileri ve işte aklınıza gelebilecek birçok şeyi kapatmanızı sağlıyor. Ve güncelleme almış. Artık Windows 11 için de yeni özellikleri getirmişler. Bunu eğer ki bir Windows 10 kullanıcısıysanız veya Windows 11 kullanıcısıysanız mutlaka ama mutlaka yükleyip bakmanızı tavsiye ederim. En azından istediklerinizi açın kapatın. Yani burada ayarları istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Sesi kapatalım da telif melif almayalım. Bu uygulamayı mutlaka yüklemenizi tavsiye ederim. Windows kullanıcısıysanız aç kapa yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bu haberde de Windows 11'in DNS over HTTPS'ini nasıl etkinleştirebileceğinizi anlatıyor size. DNS over HTTPS'ini de bilmeyenler için videom var kanalda ama kısaca şu: DNS isteklerinizi şifreliyor. Yani normal şartlar altında siz adres çubuğuna diyelim facebook.com yazdınız. Facebook.com, yani niye Facebook örneği veriyorum ki? Başka bir örnek verelim. Mastodon. Böyle olunca gıcık oluyorum yani. Mastodon.social yazdınız. Mastodon.social'a mesela benim eğer ki DNS isteklerim şifrelenmiyorsa internet servis sağlayıcım bu noktada TürkNet Mastodon.social'a bağlandığımı bilebiliyor. Ama DNS over HTTPS kullanıyorsam ya da diğer DNS şifreleme olayları da var, DNS Crypt gibi, onları kullanıyorsanız internet servis sağlayıcınız nereye bağlandığınızı bilemiyor. Bunun olayı bu. DNS over HTTPS'i de çok kolay bir şekilde Windows 11 üzerinde etkinleştirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun bu haberi. Bu arada bütün haberleri aşağıdaki açıklama bağlantısından bulabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım, o habere de oradan gidebilir. Şifrelenen bir diske erişilemez mi hiç? Şifreni bilemediği sürece erişemez. Yani şu an en azından kullanılan şifre algoritmaları var. Mesela şu an kırılabilen çok eski, mesela 20, 30, 40 yıl öncesinde geliştirilmiş şifre algoritmaları var. O algoritmaları kullanıyorsan evet kırılabiliyor. Ama şu an çok güçlü şifre algoritmaları var ve kırılamayan şifre algoritmaları bunlar. Gerçekten bir süper bilgisayara verdiğinde bile hakikaten kırılamıyor. Çok zor. O algoritmaları kullandığı için bu sistemlerde kırılması imkansız. Ha şöyle kırılabilir. Başka yöntemleri oluyor. Mesela bir şekilde senin şifren RAM'de saklanıyorsa, mesela RAM'de bulabiliyorlarsa o şifreni tahmin edip girebiliyorlar. Şifreni RAM'den çıkarıp girebiliyorlar gibi gibi farklı yöntemler var ama brute force'a kırılması imkansız, öyle söyleyeyim. Brute force dediğim şey de, yine terimleri açıkla dediğiniz için tekrar söyleyeyim. Brute force tekrar tekrar saldırı demek. Yani kullanıcı adı şifre düşünün mesela. Tekrar tekrar giriş yapıyorsunuz. Zorla kırmaya, kapıyı kırmaya çalışıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz yani. Şifreyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz sürekli olay. Ve bir tane themarkup.org diye bir site var. Bu organizasyon bir şey yayınlamış. Bir araştırma yapmak istiyorlarmış. Hangi uygulamalar sizin lokasyon verilerinizi istiyor diye. Burada mail adresleri var. Nerede abi? location@themarkup.org. İsterseniz diyelim bir sonraki uygulama yüklediğinizde lokasyon verinizin SS'ini alıp, yani lokasyon verisini istiyor ya bu uygulama, bunun SS'ini alıp bu şeye gönderebilirsiniz, mail adresine gönderebilirsiniz, bir araştırma için kullanacaklarmış. Hiçbir şekilde SS'lerinizi veya sizi paylaşmayacaklarmış. Haber burada onu da söylüyor yazıda. İsterseniz belki bu araştırmaya katkınız olsun istiyorsanız yapabilirsiniz, yani gönderebilirsiniz ekran görüntülerinizi. Ondan dolayı ben de buraya koymak istedim. Ve son haberimize geldik. Bu komik bir haber. Güleceğimiz bir haber. Şimdi Missouri valisi, değil mi? Bir okulun, şöyle önce olayı anlatayım size. Bir araştırmacı, haberci bir okulun sitesine girmiş abi. Sağ tıklamış, inspect demiş ve HTML kodunu incelerken bir bakmış, öğretmenlerin verileri duruyor. Yani öğretmenlerin baya baya verileri çıkıyor. Her türlü siteye kayıt olan verileri çıkıyor. Ama bu, o siteyi yazan arkadaş artık ne kadar akıllıysa sadece HTML'de gizlemiş onu. Yani inspect element dediğinde bildiğiniz görebiliyorsunuz. Normal şartlarda tabii ki böyle bir şey yapılmaması lazım. Onun o şekilde saklanmaması lazım orayı. HTML olarak işte hidden mı? CSS'de hidden şeyi vermiş herhalde. Siz söyleyin. Yani şuraya işte border bottom color yazıyor, işte visibility hidden yazmış artık. Mesela bakın buradaki başlık kayboldu ya şu an. Visibility hidden. O da öyle saklamış yani öğretmenlerin verilerini. Ve bunu bir gazeteci bulmuş. Daha sonrasında paylaşmış. Sonra Missouri valisi çıkıp demiş ki bu olay bize 50 milyon dolara patlayacak. Ve bunu yapan insanları, bunu bulan, bu şekilde hackleyen demiş işte. İnsanları bulup adalete teslim edeceğiz gibi bir konuşma yapmış işte. İşin komik yanı da bu. Yani inspect element yapmak hacklemek oldu gibi. Yani bununla da herkes dalga geçti geçtiğimiz haftalarda, belki görmüşsünüzdür. İlginç ya, 50 milyon dolara patlayacakmış artık bunu çözmek. Ve evet, haberlerin sonuna geldik. Gizlilik raporu bu hafta bu kadar. Birazcık chat'e bakalım. Chat'te bayağı bir şey yazmışsınız. Bakalım. K-Pair'i SSH anahtarlarını brute force yapmak zor ya. Bayağı zor. O yüzden zaten herkes SSH anahtarlarına geçiyor. O şekilde kullanıyor anahtarları. BitLocker ve Lux ile aynı firewall. Tamam. Yani macOS için FileVault kullanıyorsunuz. Windows için BitLocker. Linux için de Lux dediğim gibi, evet. Abi Docker VirtualBox'tan daha mı güvenli? Docker farklı bir olay ya. Docker bilmiyorum, Docker şeyde kullanılıyor mu, öyle sanallaştırma teknolojisi değil diye biliyorum Docker. Ben de yanlış biliyor olabilirim ama Docker sanallaştırma teknolojisi değil bildiğim kadarıyla. Yeni gelen M1 işlemci MacBook'lara Ubuntu kurulmuyor değil mi? İşlemci mimarisinden dolayı. Henüz kurulmuyor ama bunun üzerine çok güzel çalışmalar var. Gitgide de Linux kuruluyor şu anda. Ama bazı komponentlerde sorun yaşandığı oluyor. Mesela ses noktasında sorun yaşandığı falan oluyormuş galiba. Çözüyorlar. Gitgide çözüyorlar. Muhtemelen birkaç aya belki onları da çözmüş olacaklar. ne yazmış? DNS şifreli olsa bile IP adresine sertifika doğrulama sistemleri üzerinden nereye girdiğin gözükebiliyor. Hala aşma yöntemleri var. Evet. Ama bu bir güvenlik katmanı da. Yani özellikle biri senin gerçekten internet servis sağlayıcın bir şekilde nereye gireceğini bulmak istese belki hala başka yöntemlerle bulabilir ama bu bir güvenlik katmanı daha. Evet. Benim Windows 11 desteklemiyor demiş Soner. Linux'a geç Soner. Linux her türlü destekler seni. 10 yıl sonra da destekler. 20 yıl sonra da bütün güncellemeleri alırsın. Kırma pahasının o verinin kazandıracağı paradan yüksek olması yeterli. Neyden bahsettin? Ben kaçırdım galiba orayı. Dediğim terimlerin çoğu, hangi terimler abi? Hangi terimler anlaşılmıyor? Yazın, açıklamaya çalışayım. Abi böyle haberleri nereden buluyorsun? Daha önce de paylaştım. Ya bu haberleri henüz, yani benim kendim özellikle tek tek araştırdım. Ya bazen evet, Mastodon üzerinden ya da kendim dolaştığımda belli başlı haberleri bulup ekliyorum ya da bazen izleyicilerim gönderiyor. İzleyicilerin de gönderdiği oluyor. Siz de bana gönderebilirsiniz Mastodon'dan, XMPP'den ya da Matrix'ten. İzleyicilerin de gönderdiği oluyor. Benim bulduğum da oluyor. Ama çoğunluğunu bir tane Techlor diye YouTube kanalı var. Hatta daha önce de çok defa önermiştim. Oradan, onların da buna benzer yayınları var. Oradan gizlilik noktasında bazı haberler alıyorum. Bazen işte Tekno Seyir'i de, ben Tekno Seyir'in haftalık günü, hatta benim bu yayınları yapmamın bir esinlenmemin bir noktası işte Tekno Seyir'den geliyor. Ben Tekno Seyir'in önceden özellikle haftalık gündem değerlendirmelerini çok severek izliyordum. Levent abinin, Murat abinin yayınlarını hala arada izliyorum. Şu an ya yani çok vaktim yok ama hala arada izliyorum. Bazen onlardan da aldım oluyor. İşte mesela rekabet soruşturma, bu sahibinden soruşturma açmayı oradan almıştım mesela. Yani böyle tarıyorum. Daha sonrasında yine kendim de bu tarz işte Crapson Security ya da diğer başka Linux hakkında yapan Linux on Gaming mesela da bazı noktalardaki bu haber sitelerinde tarama yapıyorum. Önemli gördüklerimi alıyorum o şekilde, yani genel bir tarama yapıyorum. Evet, bakalım. Son haber beni de kopardı. Ağzına sağlık demiş. Teşekkür ederim. Dokuz sanallaştırma teknolojisi ve VirtualBox'tan daha hızlıdır demiş. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bilmediğim konu hakkında konuşmayayım o zaman. Veracrypt Linux'ta da kullanılabiliyor. Zannedersem Veracrypt biraz daha direkt dosya şifrelemek için kullanılıyor. Disk şifrelemek için değil diye biliyorum ama yanlış da olabilirim. Tayfun ne habersiniz demiş. Hoş geldin. İyilik seni sormalı Tayfun. DuckDuckGo ile Google arasındaki fark nedir? Google kadar kapsamlı bir arama yapabiliyor mu? Olayı nedir? DuckDuckGo'nun birçok komponente açık kaynak. Olay o sadece. Ve iş modelleri, yani DuckDuckGo'nun iş modeli seni takip etmek değil, reklamlar üzerinden, yani direkt hedeflenmemiş reklamlar üzerinden para kazanmak. Google hedeflenmiş reklam üzerinden para kazanıyor, senin verilerin üzerinden para kazanıyor. Aradaki fark bu. Ve Google tamamen kapalı kaynak. Yani Google seni takip ederek para kazanıyor, DuckDuckGo öyle bir şey yapmıyor. Linux'tayken performans kaybı yaşıyorum. Ekran kartıma Nvidia önerdiğiniz bir işlem var mı? Demiş Ertuğrul. Ertuğrul ekran kartıma Nvidia demiş parantez içinde. Nvidia'nın kapalı kaynak sürücülerini kullanman lazım. Normalde sen Linux yüklediğinde açık kaynak sürücülerle gelir Nvidia'nın. Ama açık kaynak sürücülerinde belli başlı sıkıntılar var. Çünkü Nvidia resmi olarak desteklemiyor onları. Dolayısıyla Nvidia'nın kapalı kaynak sürücülerini kurman gerekiyor. Hangi işletim, neyi kullanıyorsun bilmiyorum ama mesela Ubuntu kullanıyorsan How to install Nvidia drivers on Ubuntu gibi bir aratma yaparsan Nvidia sürücülerini nasıl yüklerim diye kolay bir şekilde nasıl yüklendiğini görebilirsin. Abi Tor browser'ın aslında güvenli olmadı, polislerin kurduğu tuzak olduğu söyleniyor, ne düşünüyorsun? Tor dediğim şeyin Tor notlarını, zaten Tor hakkında da bir videom var, işte onu da merak ediyorsanız girebilirsiniz ama Tor katmanlarını diyelim. Mesela giriş katmanı, orta katman, bir de çıkış katmanı oluyor. Tor katmanlarını evet FBI, CIA gibi kurumlar da çalıştırıyor. Mesela bazı polis kurumları evet gidiyor kendi Tor katmanlarını açıyor ve belli miktarda sizden bilgi alabiliyor. Ama olay şurada. Tor'da 3 katman olduğu için her zaman her türlü ya giriş katmanında olan bilgiyle, orta katmanda olan bilgiyle, çıkış katmanında olan bilgi aynı değil. Yani sizin bütün bilgileriniz bir katmanda yok. O şekilde tasarlanmış bir sistem bu. Yani dolayısıyla evet bazı notları FBI, CIA gibi kurumlar da çalıştırabiliyor ama tamamını çalıştıramadığı sürece bir problem yok. Yani hala bağımsız kuruluşlar, üniversiteler ya da başka kuruluşlar Tor notlarını çalıştırmaya devam ediyor ve tabii siz de gönüllü olabilirsiniz bu noktada. Siz de buna katkı sağlayabilirsiniz. Çünkü mesela birçok insan Tor illegal falan diye düşünüyor ama Tor hakikaten dünyada şu an sansürsüzlüğü sağlayan, yani gerçekten gizli bir şekilde arama yapmanız, belki gazetecilerin en büyük dostu olabilir. Ki mesela baktığınızda işte şu an doğru haber çıkarmanın ne kadar zor olduğu bir dönemde, Türkiye'den falan bahsetmiyorum, genel anlamda dünyadan bahsediyorum. Devlet bilgilerini falan sızdıranların ne olduğunu görebiliyorsunuz falan filan. Yani Tor genel anlamda birçok insana, hem gazeteciler olsun hem normal insanlar, işte otoriter rejimlerde baskı yiyen insanların da internet erişmesini sağlayan bir şey. Ve evet FBI, CIA gibi kurumlar da not çalıştırabiliyor ama hala bütün notlar onların elinde değil. 3 katman var. Dolayısıyla genel anlamda bir problem yok. Ethem demiş ki yayınlarını ilk izleyişim şu an aşırı sardı. Ne güzel. Evet, ben de ilerleyen zamanlarda biraz daha sık yayın yapmak istiyorum. Yayın yapmayı özlemişim ben de. Biraz daha böyle canlı bir şekilde soru cevap yapma, konuşma olayında özlemişim. Onur demiş ki gittiğim IP'lere bakarak hangi sitelere ulaştığımı görebiliyor mudur sence? Zaten olay orada işte, gittiğin IP'yi saklıyor diye biliyorum. Yani yanlış bilmiyorsam, yani gittiğin DNS sorgusunu direkt saklıyor. Sadece veriyi görebiliyor. Yani veri kaç megabayt, kaç paket veri aldın, internet servis sağlayıcın bunu görebiliyor DNS over HTTPS kullandığında. Tayfun demiş ki Linux sistemler driver konusunda leş, yanlış değil. Önceden öyleydi Tayfun, mesela daha önceden 10 yıl önce, 5 yıl önce Linux kullandıysan evet öyleydi. Ama artık öyle değil. Artık Linux'u yüklediğinde bütün sürücüler otomatik olarak yüklü geliyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Linux çekirdeğinde direkt yüklü geliyor. Ha bazı noktalarda mesela Nvidia gibi kapalı kaynaklı sürücüler olduğunda onlarda ufak sıkıntılar çıkabiliyor. Ama onları da basit şekilde çözebiliyoruz. Web 3.0 hakkında ne düşünüyorum? Web 3.0 herhalde bu Barış Özcan'ın yaptığı videoyla bir anda patladı, herkes soruyor. Hatta ben şeyi merak ettim. Benim Brave videom son 24 saatte bir anda artmış böyle. Yani 100 izlenme olmuş son 24 saatte. Allah Allah diyorum, acaba neden benim bir videom izlenmesi arttı? Çünkü çünkü Barış Özcan abi şey yapmış, bu ekran görüntüsünde işte web 3.0 uygulamaları işte Chrome Brave yapmış. Orada Brave'i görenler, aa acaba ne bu Brave diye YouTube'da aratmış herhalde ki benim Brave videolarımın izlenmesi artmış. Teşekkür mü edeyim? Bilemedim. Ama şey ya web 3.0 hakkında ya benim de açıkçası çok teknik anlamda bilgim yok Murat. Şimdi yanlış yalan olmasın. Ama şöyle bir şey var. Mesela Fediverse, işte Mastodon'un da kullandığı sistem. Ya direkt web 3.0 değil herhalde ama mesela Mastodon ne yapıyor? Herkes kendi Mastodon yazılımını kendi sunucusuna kurabiliyor. Ve bu Mastodon sunucuları birbiriyle iletişime geçebiliyor. Web 3.0'ın da mantığı böyle, buna benzer ama blok zinciri teknolojisine dayalı. Mastodon'da hala sunucular var ama bu sunucular yine aynı Web 3.0'ın tanımında olduğu gibi bir merkezi bir sunucu yok. Bir sürü sunucu var. Bu Web 3.0 dediğimiz şey de zannedersem biraz da teknik anlamda blok zincirin üzerine kurulan bir şey. Ama tabii hala daha çok pratik bir ayağını çok fazla görebildiğimiz şeyler değil. Ama Mastodon, işte Pleroma, Peertube gibi sistemlerin pratik ayağı var ve şahane, merkeziyetçiliği tamamen yok eden sistemler. Yani çok internetin buraya evrileceği noktasına evrilme, bilmiyorum ya gerçekten evrilir mi? Ama bence evrilmesi gerekiyor bana sorarsanız. Çünkü merkeziyetçi sistemlerin her geçen dakika, her geçen gün ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Yani şu an sırf şu gizlilik raporu haberinde bile, haberlerinde bile genel anlamda baktığınızda ne kadar kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Bence merkeziyetçi sistemlerin bitmesi gerekiyor. Web 3.0, işte Fediverse gibi sistemlerin yerine alması gerekiyor. Yani bu konu hakkında böyle bir yorum yapabilirim ki ben bu dağıtık teknolojiler hakkında iki tane videom var. Hem sosyal Mastodon'u falan anlattım, özgür yazılım sistemleri videom var. Hem de işte bu sosyal medyaları kullanmayın videosunda yine dağıtık platformların neden daha iyi olduğunu anlatıyorum. Genel anlamda oradaki düşüncelerimi de izleyebilirsin merak ediyorsan. Bakıyorum. Linux'un masaüstü geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Linux'un masaüstü geleceği açık. Neden açık? Birkaç sebep söyleyeyim. Birincisi, artık uygulamalar web bazlı oluyor. Yani bütün uygulamalar web bazlı kaçıyor. Fark etmişsinizdir zaten günlük hayatınızda da. Bu arada şöyle yapabilirim galiba. Kendimi büyütebilirim. Chat'i de şöyle chat'i açabiliyor muyum burada? Yok, açamıyorum. Kopyalı. Neyse, beni böyle görün. Birazcık yandaki chat'i görmeyin. Neden Linux masaüstü geleceğinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Birincisi, uygulamalar web'e dönüşüyor. Artık herkes işte Discord olsun. Ya en sık kullandığımız uygulamalar Teams, Discord, Zoom web uygulamalarına dönüştüğü için web'den erişiliyor. Yani dolayısıyla işte Windows özel uygulama diye bir şey kalmıyor gitgide. İkinci noktada Linux'ta oyun oynama çok hızlı bir şekilde gelişiyor şu anda. Proton'la bir sürü oyun oynayabiliyorsunuz. Oyun çıkıyor, çıkar çıkmaz Linux'ta oynanmaya başlıyor. Mesela Days Gone'a örnek verebilirim. Days Gone çıkar çıkmaz oynanmaya başlandı gibi, aklıma o geldiği için söyledim. Şahane bir şey ve zaten Steam bu desteği sağlıyor. Valve bu desteği sağlıyor. Onun yanında şu an anti-cheat noktasında da destek geldi. Easy anti-cheat noktasında. Yani oyuncular da bu noktada gelmeye başlıyor. Ve genel anlamda uygulamaların da web bazlı olmasından dolayı Linux geleceği şu an parlak gözüküyor. Bir de Adobe web uygulaması yayınlarsa şayet, yani direkt Adobe'nin uygulamalarına web bazlı erişim sağlanabilirse muhtemelen çok çok rahat bir şekilde insanlar geçmeye başlayacaktır. Çünkü benim gördüğüm en büyük sorun oyunlar ve Adobe. Umarım Adobe de web uygulamaları geliştirir ve böylece Linux özelinde bir şey çıkarmasına gerek kalmadan web üzerinden erişilebilir. Murat benim yorumum gelmiyor mu demiş. Geldi, cevapladım. Uzun bir şekilde cevapladım herhalde. Bakalım. Bir ay önce geçmiştim. Mint'le Manjaro'ya değindim. Manjaro'yu bayağı sevdim. Çok sevildi. Bazı sürücüler çalışsa çok iyi olurdu. Ancak kullanacak varsa Manjaro harikaymış. Hangi sürücülerde sorun yaşadın acaba? Soner. Altı üstü bir ekran kartı driver yükleyeceğiz. Agile Tree döktük demiş Tayfun. Hayır, aslında çok kolay. Ya genelde Mint'te direkt bir uygulama var. O uygulama içerisinde tıklıyorsun, yüklüyor. Arch Linux'ta diyelim Yay Nvidia yazıyorum. Bakın. Yay Nvidia yazdığımda yüklemeniz gereken şey burada Nvidia ve Nvidia DKMS. Bu kadar. Şu iki sürücü yüklediğinizde bitiyor. Bu kadar. Çok zor bir şey değil. Linux Mint'te bunun için direkt grafik arayüzü var. Daha sonrası Ubuntu'da da var diye biliyorum. O kadar zor değil yani. YouTube'a katıl koy, öğrenci desteği olan demiş Tarık. Ya oradaki problem şey, ya şu an katıl koyarsam düz katıl, hadi bana destek olun diyemiyorum. Yani katıl koyduğum zaman ek video içerikleri ya da canlı yayınları yapmak gerekiyor. Şu an öyle bir durumum yok, yapamam. İlerleyen zamanlarda yapmak istiyorum. Daha müsait olduğum zamanlarda yapmak istiyorum. Ama bakalım, yani direkt destek olmak istiyorsanız şu anda benim Bunu videolarda söylemiyorum. Belki insanlar herhalde farkında değil. O açıklamalar kısmında yusufipek.me yan çizgi destek sayfasına giderseniz orada benim Kreosus hesabımı bulabiliyorsunuz. Direkt Kreosus'tan destek yapabiliyorsunuz veya orada Monero ve kripto para olarak göndermek isteyen varsa Monero ve Bitcoin hesapları var orada. Oradan da o şekilde destek yapabiliyorsunuz veya Kreosus'tan yapabiliyorsunuz. Destek olmak isteyenler oradan olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda katıl koyup ek içerikler üretmeyi ben de istiyorum. Yazılım mühendisi mi okuyorum? Hayır, okumuyorum. Ama yazılımla ilgileniyorum, seviyorum. Web geliştiriyorum. Evet, web geliştiricisi. Bayağı bir şey yazılmış ama ben o konuştuğum sıralarda Canon yazıcı driver'ı yükleyemiyorum. Yazıcı driver'lar hakkında çok bir fikrim yok ama bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam CAPS denilen bir paket var değil mi? Y'yi CAPS yazayım. Yanlış yazdım. Bu CAPS'ı yüklediğinizde genel anlamda çalışıyor olması lazım. Hatta bunun DistroTube printers yazalım bir. DistroTube bunun hakkında bir yazı çekmişti. How to install printers on Linux diye. Genelde şu CAPS'ı yüklediğinizde çalışıyor olması lazım. Orada bunu diyordu galiba. Bu videoyu bir göz atabilirsin. Bazı yazıcılar inatla Linux desteği vermiyor. Onda problem olabiliyor. Ama yine de mesela yazıcı alırken diyelim sıfırdan bir yazıcı alacaksınız ve Linux kullanıyorsanız ona dikkat edin yani Linux benim alacağım cihaz Linux destekliyor mu diye bir bakın. Decentralized VPN hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl oluyor? Yani ilk defa duydum. Decentralized VPN. AMD'nin sürücülerini kuramıyorum. X server versiyonu yanlış görüyor ve izin vermiyor. AMD'nin sürücülerini kurmana gerek yok. Otomatik olarak açık kaynak sürücülerini kuruyor. Linux kernelinde yüklü geliyor diye biliyorum. Ama kapalı kaynak sürücülerini kurmak istiyorsan onun için gerekli paketleri indirmen gerekiyor. Bakalım. Benim ilk izleyişim demiş Mertcan. Hoş geldin. Umarım hoşuna gitmiştir. Ben rahatsız oldum açıkçası Barış Özcan o videosundan. Niçin rahatsız oldun acaba? Barış Özcan o videoda açık kaynaklık konusunda zaten en sonunda bir gözüküyor böyle açık kaynak diye yazıyor ama yani bilemiyorum yani tabii bir şeyin açık kaynak olması özgür yazılım olması daha doğrusu özgür yazılım terimini kullanırsak daha iyi olur. Özgür yazılım olması çok çok daha iyi. Bu noktada yani özellikle gizlilik mahremiyetten bahsediyorsa. Herkes sunucu kuracak düzeyde bilgili değil son kullanıcıdan bahsediyorum. Nasıl Mastodon sunucusu kuracaklar? Herkesin kurmasına gerek yok zaten Murat. Yani 100 kişi kuruyorsa 1000 kişi 1 milyon kişi kuruyorsa yeterli zaten. Yani o noktada illa sen de kurmak istiyorsan araştırıp bunun hakkında dokümantasyonlar var. Gerçekten kafaya koyduysan Mastodon kurmayı bulursun. Ama zaten olay burada o değil. Olay burada 1000 kişi bile kursa 5000 kişi bile kursa Facebook olmaktan çıkıyor zaten o. İşte o WhatsApp olmaktan çıkıyor, Instagram olmaktan çıkıyor, Twitter olmaktan çıkıyor. Ve bu sunucular birbirleriyle iletişime geçebildiği için şahane bir şey bu arada. Ama olay orada yani bağımsız oluyorsun. Yani bırak 1 milyonu 100 bin tane olsa bile yeterli. Bizim için yeterli. Kullanıcılar açısından yeterli. Bağımsız oluyorsun çünkü. Facebook çok fazla veri satıyor. Neden merkeziyetsiz sistemi kullanmayı geliştiriyor? Çelişki var. Hayır yani Facebook merkeziyetsiz sistemi kullanmayı geliştirmiyor. Öyle bir şey yok. Ya Barış Özcan'ın videosu bu arada çok şey bir video. Ya nasıl söyleyeyim? Yüzeysel bir video. Yani yüzeysel bir video. Yani genel anlamda hani bir şeyin tanımını yapmak gibi aslında onun videosu. Ha tabii Barış abinin anlatma şekli işte o B-roll'ları kullanması kendi anlatma şekli tabii güzel insan izleyisi geliyor orası ayrı hikaye de çok yüzeysel oluyor ya Facebook web 3.0'ın ya da ne bileyim ilerleyen dönemlerde işte NFT'nin blok zincirlerinin artması noktasında geri kalmak istemiyor yani insanlar bunu kullanmaya başlarsa ilk orada biz olalım diyor aslında olay orada. Yani Facebook Web 3.0'a girerse yani zannetmiyorum işte Metaverse'ü açık kaynaklı yapacak. Ondan sonra kendi sistemleri açık özgür yazılım olacak Facebook'un ürettiği. Olmaz ki. Aynı zamanda sizin meta verilerinizi yine kullanıp sizin verilerinizi satmaya devam edecek. Yani Barış Özcan'ın da o videosunda zaten Facebook bunu geliştiriyor falan demiyor. Öyle bir şey yok yani. Evet merkezi sistemler sadece güvenlik için fikir özgürlüğü gibi sosyal konular için de önemli. Ha, tehlikeli. Evet tehlikeli demiş. Evet. Yani zaten olay orada. İşte YouTube benim videomu kaldırdı. Bilmiyorum şu an benim YouTube video yetkilisi izliyorsa haksız yere kaldırdınız ama bir şey benim YouTube yetkilisi izlemiyordur zannetmiyorum ama yapacak bir şey yok. Kaldırdılar bir şey diyemiyoruz. Bak bana hala ihtar hala gözüküyor. Mesela bakın ben ilk videomdan beri ne yapıyorum biliyor musunuz? Göstereyim. Bir tek şu videomda yok. Bunun dışında bütün videolarımda şey kullanıyorum. Kendi videomda reklam çıktı. Şunu bir geçeyim. Timestamp'leri kullanıyorum. Bu normalde ne işe yarıyor? Şurada giriş yazacak. Şurada işte installation yazacak. Şurada başka bir şey yazacak. Bakın iftardan dolayı hala bu özellik aktif değil. Ne zaman kaldıracaklar diye yazdım. Kaldırmayacağız diyor. Şaka gibi. Adam diyor kaldırmayacağız diyor. Kullanamayacaksın diyor bu özelliği yani. Yani ne diyeyim? Kullanamıyorum. İlk videomdan beri bu timestamp özelliği var ama hala kullanamıyorum. Ne yapacaksın? İşte merkeziyet. Evet. Ve şöyle iniyorum ama şey yapamıyorum, yetişemiyorum muhtemelen. Mental Outlaw kanalını takip ediyor musunuz demiş. Evet, ben ediyorum, severim. Böyle iğneleyici videolar yapıyor, göndermeli. Güzel, size de tavsiye ederim. Şöyle aşağı ineyim. Hangi dilleri kullanıyorsun? JavaScript. O kadar. Ya ben yazılımı aktif olarak ya 1,5 yıldır öğreniyorum, öyle söyleyeyim. Ve 1,5 yıldır ben web geliştirmeyle uğraştığım için JavaScript'le başladım. Sonra işte tabii onun yanında HTML, CSS, SAS gibi şeyler falan öğreniyorsunuz. JavaScript biliyorum. Yani gidip Python falan öğrenmedim ama öğrensem yapabilirim. Bakalım. Bu arada yavaştan da yayını kapatsak iyi olur. Çünkü şu an yayın 2 saat 16 dakika olmuş. Bayağı uzun bir yayın oldu. Hem benim ses noktasında sorun var hem de yayına girmeden akşam yemeği yememiştim. Acıktım biraz. Bir şeyler yemem lazım. PeerTube vakti gelmiş mi? PeerTube açmak istiyorum ben de. Ama PeerTube'da da şöyle bir sorun var. Mesela içerik üreticisi olarak para kazanamıyorsunuz. Yani belki evet, izleyicilerin size destek veriyorsa destek bağlantılarınızdan öyle kazanabiliyorsunuz. Ama YouTube'da ya da Odyssey'de yaptığı gibi bir para kazanamıyorsunuz. Öyle de bir problem var o noktada. Linux çekirdeği olmadan işletim sistemi geliştirebilir mi? Evet, kendi çekirdeğini geliştirirsen. Windows için Windows NT var mesela ama kullanamazsın onu. BSD kernellerini kullanabilirsin mesela. Sıfırdan çekirdek oluşturursun ama o ekibi toplayabilmen lazım. Yani çekirdek oluşturmak kolay bir şey değil. Kaldı ki yani oluştursam bile işte şu an günümüzdeki uygulamalarda entegreli bir şekilde yapmak yani... Teorik olarak param varsa, ekibi kurarsan yapar mısın? Yaparsın ama uğraştırıcı bir şey. Türkiye'de önde gelen adamlar toplansa işletim sistemi... Abi işletim sistemi yazmak için sıfırdan bir şeyleri icat etmeye gerek yok. Linux, mesela Linux çekirdeği zaten özgür bir yazılım. İstediğin gibi şirket olarak, kamu olarak, kişi olarak kullanabiliyorsun zaten. Sen mesela Linux çekirdeğini alıp üstüne eklediğin komponentlerde değişiklik yapabilirsin. Yani illa çekirdeği baştan yazacaksın diye bir şey yok ki. Al çekirdeği, onun üstüne yeni komponentler ekle, onları kendin yaz, onları sıfırdan yaz mesela. Öyle çıkar. İlla şey yapmak zorunda değilsin ki, sıfırdan, her şeyi sıfırdan yapalım. Zaten çalışan bir şey var ortada ve güzel çalışıyor ve güvenli. Niçin? Yani şu an birçok ülke zaten altyapısında kullanıyor. NASA bile altyapısında şey gönderiyorlar, uzaya roket gönderiyorlar. Linux çekirdeği kullanıyor. Adam bir daha abi baştan Linux baştan bir çekirdek yazalım demiyorlar ki. Mesela bak PS4 ve PS5 sistemleri FreeBSD üzerine yazılmış demiş Yunus Emre. Evet, yani Sony şey demiyor ki abi baştan bir çekirdek yazalım ya, böyle konsol mu çıkarılır, baştan bir çekirdek yazalım demiyorlar yani. Zaten var olan şeylerin üstüne kuruyor. Saatte yemek yemek hiç sağlıklı değil demiş. Ben birazcık geç uyuyorum bu aralar, o yüzden sıkıntı yok zannedersin. Yani yayından sonra uyumayacağım. Yapacak bir şey yok abi, açım. Evet. Ve yavaştan yayını kapatalım dostlar. Bu arada şey demedim. Keşke yukarı yazacaktım. Pinlemeyi unuttum. Yayını beğenirseniz çok güzel olur. Daha fazla insana ulaşır. Genelde insanlar unutuyor beğenmeyi. Yani hatırlatmak gerekiyor. Video içerisinde falan da o hatırlattığım zaman daha fazla beğendiğini görüyorum. Dolayısıyla yine yayında olup beğenmeyenler varsa beğenirseniz şahane olur. Ve evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık dediğim gibi yayınları ilerleyen zamanlarda... Daha sık yapmayı düşünüyorum ama son 2 aydır işte sadece gizlilik raporu yayınlarında görüşüyoruz. Umarım biraz daha sık yapabileceğim ilerleyen haftalarda yayınları. Ve bir sonraki videoda, bir sonraki yayında, bir sonraki gizlilik raporu yayınında da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.